Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Yanımda her zaman olduğu gibi Bülent Pekcan ve Hamdi Kellecioğlu var. Nasılsınız?
Merhaba Murat.
Merhaba Murat.
Dinleyicilere de selamlar.
Evet, biz bir hafta ara verdik. Bu hafta iki haftalık gündem yapıyoruz.
Evet, geçen hafta pas geçtik. Bir etkinliğe davetliydik Cuma günü. Ankara'daydık, o yüzden kayıt yapamadık. İki haftalık gündem bu.
Güzel bir sunum yaptınız.
Evet.
Öyle diyorlar.
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
Yani işe yeni başlayacaklar için bu web sitesi için de çok güzel anlattınız bence.
Hı. İnşallah.
Evet.
Hani siz şimdi kendi kendinizi övemezsiniz ama ben sizi öveyim. İçerik bence güzeldi.
Öyle genelde insanlar beğenmişler, dinleyenler. Umarım hani bir şey kattıysa ne mutlu bize.
İnternette linki var zaten. YouTube'dan herkes izleyebilir.
Evet, YouTube'da linki var. TOBB'nin Türkiye Odalar Borsalar Birliği mi oluyor? Barolar Birliği.
Borsalar.
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bizi davet etmişti. Kendilerine teşekkürler. Bir arkadaş şöyle bir yorum getirmiş. Çok haklı. Daha önce hani çeşitli gündem değerlendirmelerinde falan lokma lokma verilen bilgilerin değerlenmişi gibi oldu. Hı hı. Hakikaten öyle. Fazla uzatmayalım dedik, 1,5 saat sürdü. Neyse ki bizden sonra sunum yokmuş.
Evet, zaten
o gün
bizi zorla çıkardılar oradan, ilgiden
evet,
dolayı.
Dışarı attılar. Artık ışıkları falan kapadı görevliler çünkü bizim ziyaretçilerimiz de gitmiyordu. Güzel geçti. Hı. Umarım birilerinin işine yarar. İnternete de senin dediğin gibi yerleştirdik. Çok dünyanın yaşamın sırrını vermiyoruz.
Yani.
Ama bazı daha başka yerde bulamayacakları. Yani şu e-tohumlar, m-tohumlar işte girişim yapılıyor ama bizim orada söylediğimiz çoğu şey orada tabii ki dile getirilmiyor. Ama orada bizim dediğimiz işte alacağınız paraları vadeli alacaksınız. En az 6 ayda elinize geçer şeyi bile. Bence bayağı bir e-tohum toplantısından daha elle tutulur bir bilgidir gibi geliyor bana.
Kesin abi, kesin. Evet, şöyle şimdi 2 haftalık yolun içeriği saymayacağım. Normalde burada onu yapıyorduk.
10 tane içerik çok uzamasın.
Zaten işimiz uzun.
Evet.
Şimdi yurt dışında bu Allah'tan hani şöyle oldu. Yani tabii önemli olayların hepsi bizim olmadığımız hafta oldu. Bu hafta pek fazla bir şey yoktu.
Evet.
Bu hafta etkinlik haftasıydı. Computex fuarı. Apple'ın etkinliği derken onlar çok konuşuldu. Zaten bugün haberlerin içinde de Computex'te duyurulan şeyler yer alıyor.
Computex'i takip edemedik bu sene.
Evet.
Yerinde takip edemedik. Dışarıdan baktığımızda da çok öyle büyük bir olay gözlemedik.
Evet. Giden arkadaşlar zaten oradan yayınlarını yapıyorlar. Fuar güzellerini falan seçmişler.
Evet.
Onlardan öğrenir zaten herkes.
Siz Apple'ın etkinliğini takip ettiniz.
Biz Apple'ın etkinliğini takip ettik.
Yani biz dediğim işte teknoseyir yani,
evet,
biz.
Buradan elimizden geldiğince yayınını da yaptık Salih'le. O da sürpriz oldu.
Evet.
Salih meğerse çok büyük bir Apple kullanıcısıymış. Çevresi de varmış bu konuda. O sağ olsun geldi. Yorumladılar yarım saat.
O etkinliği atlamadık.
Yani. Önemli gelişmeler vardı çünkü aslında. Evet. Yapılması da gerekiyordu.
Çok orada değindiğimiz için bugün burada çok girmeyeceğiz
tekrar
ama.
Tekrar ayrıntıya girmeye gerek yok. Merak edenler o videoyu izlesinler.
Merak edenler izlesinler. Evet.
Altında bir sürü yorum var. Onları
evet,
okusunlar.
Evet, kesinlikle.
Evet.
Sonra LG G3 Türkiye ve Dünya tanıtımı gerçekleşti. Bir gün sonra Türkiye'ye geldi. Genel tanıtımdan sonra. Biz de gittik oradan, zaten yayınımızı da yaptık.
Yani onu artık dünyayla beraber diyebilirim rahatlıkla. Evet. Bir gün artık kabul edebileceğimiz bir şey. Güzel bir şey oldu.
Öyleydi, iyiydi. Ama
biz de oradan evet yayın yaptık, oradan çekim yaptık.
Evet.
Uzun zamandır yapmıyorduk.
Bayağı bilgi çekti o. Uzunca bir süre en üstte kaldı. Hala da sonlarda yer bulabiliyor kendini.
Tazeydi de
Öyleydi ama işte kötü olan ne vardı? Telefonun o gün fiyatı söylenmedi.
Evet.
Çünkü yüksek olacak. Hani
yoruma açık bazı ifadeler kullanıldı.
2000'in üstünde olacak kesin herhalde.
Evet. Öyle. Yani G2 almayı düşünüp de G3 yüzünden erteleyenler varsa bence gidip G2'lerini alabilirler. Fiyatı çünkü çok düşmüş.
Evet.
1100'e 1200'e G2 var.
Bu arada Z2, Sony Xperia Z2 de.
O da bir lansman yaptı.
Türkiye'de.
Evet.
Tanıtıldı.
Ona biz katılamadık.
Onda fiyat belli.
Evet, onlar da aşağı yukarı belli ama ben bugün bile hani sokakta gelirken Z2'yi satanlar gördüm. 2100 liraya indirdik falan diye yazmışlar fiyatları. Herhalde şey diyeceğim yani paralel.
Başka herhalde olamaz yani.
Ya zaten 2200 lira o.
İşte yani onun da altına inmiş. Adam nasıl iniyor bilmiyorum.
Çok güzel bir telefon. Ben o telefonu gördüm. Hı hı. Hatta benchmark sonuçları falan var elimde de. Bir şeyler daha hazırlıyorum. Hı hı. Murat çok güzel bir telefon ama şimdi şöyle yani performans açısından zaten aynı chipseti kullanan telefonlar birbirine aynı sonuç veriyor. Bu da performansta işte HTC One M8'in Samsung S5'in yanına yerleşti. Hı hı. Yanına yerleşti. Güzel bir telefon fakat Sony Xperia Z'de ben şeyi düşünüyorum ya en güzeli Z'ydi. Hı. Sonra bu işte metal çerçeve geldi Z1'de. Bu sefer işte Z2'de de devam ediyor falan. Ne bileyim o bir hani bir demeyeyim işte Z. Hı hı. Sony Xperia Z masanın üzerine koyduğun zaman böyle renkli camdan bir blok kesilmiş konulmuş gibi bir his veriyordu. Sonra o bozuldu bence. O saflık bozuldu. O etkileyicilik bozuldu. Tamam çok güzel. Z1 de çok güzel. Z2 de çok güzel tasarım olarak ama Z bambaşkaydı gibi geliyor bana.
Evet artık yani inceleme yaptığımız zaman daha konuşuruz. Evet. HTC One E8 duyuruldu.
One'ın plastiği.
Evet. Ucuzu desek mi?
Ucuzu tabii ki. Gövdesi plastikleştirilmiş. Aynı
ama
tasarım.
Güzel yani. Hani içeriği şeyleri falan aynı. Özellikle. Evet. Biraz kamerası kısılmış.
Onunla oynamışlar. O ultra piksel miydi? HTC'nin teknolojisi. Onu bırakmışlar. Daha geleneksel anlamda bir.
Çift kamera yok.
Evet. 13 megapiksel normal. Hani bir daha geleneksel kamera entegre etmişler. Derinlik sensörü yok. İşte kamera işte modülü şey olmuş yani. Değişmiş.
Fiyatıyla ilgili bir bilgi var mı acaba? Ne olacak? Yani
evet, değecek mi?
Fiyatı
hani?
Var da Türkiye fiyatı ne olur acaba?
Atılan taş, ürkütülen
tuşa. Hani değerse iyi bir alternatif.
450 dolar diyorlar yurt dışında ama tabii bilemeyeceğiz burada ne olacağını. Öteki de 650 dolar civarı mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Yani yurt dışı fiyatı olarak.
Öyle diyorlardı.
200 dolar falan daha ucuz yani.
Evet, evet.
Evet. Yani burada da hani 1500-1800 arasında denk geliyor. HTC çok, vamp çok pahalı ya. Yani onun ucuzu bile sanki pahalı olacakmış pahalı gibi olacak bir his var şimdi yani. Ama bakalım inşallah öyle olmaz.
Murat, metal olması One'ın özel yönlerinden birisi.
Evet.
Yani şimdi plastik One ne bileyim ya. Yani,
ama kırmızı rengi be. Falan güzel ben beğendim.
Hissi yani görüntüsü de... şimdi fotoğraflarda çok hani metal gibi gözüküyor. Güzel gözüküyor. Ama bakalım nasıl?
Hoparlörden evet. Falan kısmışlar mı acaba?
Sanmıyorum ya. O öne bakan hoparlörler aynı. Şey aynı. 2600 mAh pil aynı. 802.11ac'ye gitmiş ama yani onu çok fazla karalar bağlamaya gerekecek bir konu olarak görmüyorum. 2 GB belleği korumuşlar mesela.
Evet.
Şimdi G3'ün en gıcık yönlerinden birisi o. 3 GB farklı modeller olması.
Doğru.
Bunun Türkiye'de hani bu konuda ne zaman gelir falan hiç. Zaten hani bu yurt dışında duyuruldu. Türkiye'de tabii. Bir şey yok. Türkiye'de Turkcell'den bir telefon hamlesi geldi. Turkcell 20 yaşını kutladı.
Kutladı.
Basınla birlikte. Biz yoktuk. Evet. Bu bahaneyle de bir telefon, yeni bir T40'ı biz incelemiştik.
Evet.
Hatırlarsanız T50'yi duyurdu.
Ha, bu T40'tan daha iyi.
T40'tan yani. Çok farklı bir telefon. Şimdi T40 biliyorsun ucuz 500 liralık bir telefondu ve ucuz telefon. Yani 500 lira çok düşük bir para değil ama işte akıllı telefon olarak 500 lira altlarda bir rakam. Biraz da işte biliyorsun düşüktü konfigürasyonu falan. Biraz kalındı. Şimdi bu 700 lira 699 liraya şimdi sadece elimize geçmedi. Gördüğümüz kadarıyla T40'tan bayağı farklı bir telefon. Evet. Şimdi 5 inç, incecik 7.8 milim, 4 çekirdek, 4 Android 4.4.2. Ucuz telefonlar biliyorsun genelde 4.2'lerde kalıyor, 4.1'lerde kalıyor. 4.4.2, 2300 mAh, ucuz telefonlar genelde 2000'e bile çıkmıyor. Şimdi bu telefon görüntü olarak T40 T40'dan çok ileride gözüküyor. Fiyat 700 lira. Elimize geçmedi. İnternetteki görüntülerine ve bilgilerine bakarak konuşuyorum. Ne diyorsunuz?
Yine ZTE işbirliği var.
Burada ama işte yerli falan lafı kullanmıyorlar. Burada yok. Hani
telefon güzel ama bu sefer de rakipleri çok.
700 lirada.
Yani bu civarda rakipleri var.
İşte General Mobile ile kapışacak. 5 inç. Değil mi? General Mobile'la kapışır. Kafa kafaya gelecek.
Ama bak General Mobile'la hala KitKat gelmedi galiba değil mi?
Galiba gelmedi. Bildiğim kadarıyla şeye Discovery'ye KitKat 442 gelmedi galiba. Aylardır. Nisan'da gelecek diyebiliyorum. Geldiyse dinleyicilerimiz bizi bilgilendirsin. Ama şey lütfen hani gayri resmi değil. Hı-hı. Hani resmi yani olarak
telefona geldiyse. Evet.
Hani ben yükledim falan tabii var öyle şeyler. Custom ROM'lar yüklemişsinizdir de biz resmisini dikkate almak zorundayız. Bizi vallahi bilgilendirin.
T40 ile ilgili çok olumlu bir şey söylememiştik. Ne demiştik? Yani bu tip telefonlar ucuz. Ucuz telefon istiyorsan. Android ile çalışma telefonu istiyorsan.
Işte şebeke telefonu. Tarifeyle birlikte alınan telefon demiştik.
Demiştik ama bu kez sanki yani artık hani gidip doğrudan alınabilecek bir telefon olmuş gibi gözüküyor uzaktan.
İnceliği 7.8 milim falan. Bunlar enteresan özellikler Murat. 4G. Hani her ne kadar Türkiye'de 4G şu an için olmasa da işte 4G diye özellikle de ya, öne çıkartıldı.
Şeyde biliyorsun bizim bu telefonlardaki sorunumuz içini çok fazla dolduruyorlar ya inşallah hani şunda yani biraz daha az dolu işte, gelir.
Merakla bekleyeceğim Murat. Bu telefon benim ilgimi çekti. Merakımı uyandırdı.
Evet.
Bakalım. Aynı toplantıda bir de Tevfit tanıttı Turkcell.
Ha, evet. O da ilginç bir ayrıntı. Turkcell'in de artık giyilebilir teknolojisi var. Spor evet. Şey değil mi? Saati.
Öyle mi abi?
Hani saat.
Sağlıklı yaşam tırnak koçu.
Için, evet. Yani tırnak içinde saat diyorum.
Fitbit gibi bir şey.
Evet.
Fena değil şekli falan. Güzel görünüyor.
Evet ama bunları işte uzaktan aldanmayacaksın abi. Alacağız, kullanacağız, evet,
görmek
bakacağız.
Görmek lazım.
Evet.
Gelirse bakarsın.
Herhalde gelir. Hı hı. Bakalım.
Vodafone'dan bugün bir haber vardı. Hani operatörlerden gidiyoruz. Hükümetler bizi dinliyor diyor. Gizli bir şey değil tabii. Artık herkes biliyor böyle olduğunu da. Şey ilginç. Hani diyorlar ki öyle hiç emir memir izin değil diyor. Doğrudan geliyor kabloyu takıyor diyor bizim şebekeye. Giriyorlar dinliyorlar diyor.
Abi artık yol yani şeyden alalım. Bahsediyoruz. Adam kargoyu durdurup içine çip koyuyor. Yani evet. Dinlemek ne ki?
Hayır işin güzel tarafı şu. Bunlar hani komplo teorisi gibi algılanabilecekken burada kaynağından resmi açıklamam var artık. Bizi dinliyorlar diyor.
Ama bu da bir aczin itirafı.
Öyle öyle bir şey yapamıyoruz diyor.
Abi ülkenin gizli servisi dinliyorsa ne yapacaksın? Ne diyebilirsin ki? İşte o şeyde geçen hafta bahsettiğimizde Obama'ya mektup yazdılar önce. Ya bunları yapmasak iyi olur diye.
Evet.
O routerların şeyinde.
Haberde ilginç bir şey. 29 ülkedeki ilk ülkede bunun işte olduğu söyleniyor. Aramızda da dinlenenlerde de Türkiye'de var.
Evet.
O da haberde yer almış.
Evet. Bu enteresan bir durum da Murat. Bu
İlginç
işte
olan şey yalnız şu. Haberde geçen 29 ülke diyor da bu haberde geçen İsimlere bakarsan bak Macaristan, Hindistan, Malta, Katar falan böyle Türkiye, hiç böyle İngiltere, Amerika, evet. Almanya bunlardan bahsedilmiyor.
Sanki yok orada.
Sanki yok.
Ya Murat biliyorsun enteresan şeyler oluyor. Geçtiğimiz aylarda bir hacker, uluslararası bir hacker davası falan vardı. Hı hı. Adama yöneltilen suçlamalardan birisi şeydi. Türkiye'de E-Devlet sitesini FBI adına mı ne çalışıp E-Devlet sitesini kırmaktı zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Bu haber mesela işte bence dev bir haber. Basının gündemine düşmedi bile. Hiçbir evet. Kimse fark etmedi bile. Bu Vodafone'un hani dinleniyoruz, Türkiye'yi de dinliyorlar şeyi de bu şekilde herhalde unutulacak gidecek.
Çünkü kanıksandı abi zaten. Samsung Z Tizen telefon. Yani ne olacak derken adamlar Tizen'i telefona çevirmişler. Ama o da biraz Android'e andırıyormuş.
İlk saate sokmuşlardı.
Evet, saate soktular.
Şimdi telefon haline getirdiler. Ya bu işte niye yani Tizen'den ne bekliyor Samsung anlamıyorum.
Bence Google'dan kurtulmak istiyor. Çünkü Linux tabanlı. Aynı birebir evet. Neredeyse kopyası. Kendi hatta diyorlar olsun. Ki Android uygulamalarını çok basit değişikliklerle buraya aktarılabilir diyorlar.
Ya tabii ki Samsung onu da Android'de ne varsa oraya aktarmışlar büyük olasılıkla. Açık kaynak. Özgür yazılım. Bence... Valla şimdi tabii Tizen'li yüksek telefon bilmiyorum Murat garip olacaktır ya.
Ya şöyle olur abi bence. Çünkü Android'in hani dezavantajlarından biri Google gibi bir firmanın telefon üretmemesi. Apple'ın en büyük avantajını hem yazılımı hem ürünü kendi üretip sanki hani bu konsollardaki avantaj gibi. Nasıl böyle PC'ye ürün geliştiren adamlar neye geliştireceğini şaşırıyorlar. Büyük zaman harcıyorlar ama konsola direkt adapte edip çıkıyorlar. Burada da benzer bir durum olur mu? Acaba önü açılır mı? Veya Google'da eninde sonunda mesela gerçi yeni galiba Motorola'yı sattı telefon kısmına ama yapmak zorunda kalır mı donanım üretim işini?
Ya tabii burada şu da var. Bakıyorsun yani şunu denemek isterim. Çok fazla da hani bir kurt olmayan bir kullanıcıya şu Tizen telefonu versek ya bu Android değil galiba der mi? Bilmiyorum. Çünkü
ekran görüntüleri var. Diyebilecek gibi değil.
Zaten
bence.
Samsung biliyorsunuz Android'i Android'likten çıkartıyor özellikle görünüş olarak. Kendi TouchWiz arayüzü var. Buna da TouchWiz'i uyarlamışlar zaten. Telefonun yapısı zaten işte geri tuşu yine o Samsung'un klasik tuş düzeninde. Hani herhalde hani normal bir kullanıcı herhangi bir kullanıcının cebine bunu koysak Android telefon ne güzel deyip hayatına devam edecektir.
Yani yalnız şey bu iş var. Tutar da Samsung telefonların hepsini buna geçirirse Android'e büyük gol olur.
Yok onu bu devirden yapamaz. Sonra ben bu Android'in elde ettiği momentumun şey
ama
yapabileceğini...
Samsung en çok satılan cihazlardan biri yani tamam diğerleri tabii de ki, var tabii bir sürü ki, marka var ama.
Tizen bence olsa olsa şeye benzer şimdi bizim bugün beğendiğimiz Lumia tasarımı. Ta N9'da çıkmıştı. Migo'lu N9'da. Şimdi belki Samsung burada bazı fikirleri deneyebilir. Tuttuğunu görürse yorumlara göre Android versiyonlarını aktarır. Mesela bu telefonun tipi falan Samsung değil yani. Alıştığımız Samsung değil en azından. Hı-hı. Daha değişik. Yani iyi kötü tartışılır.
Ya bence hani benim kendi fikrimi söyleyeyim. Apple gibi firmalar kendi yazılımlarını ve ürünlerini aynı tek bir firma sunmalı. Başka türlü entegrasyon çok zor. İşte herkes bir ayrı telden çalıyor. Ondan sonra dağınık bir yapı ortaya çıkıyor. Firmalar da buna uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Bir türlü güncelleme gelmiyor mesela işte en büyük evet. Örnek. Şimdi Samsung hem ürünü yapıp hem de güncellemelerini çıkartırsa
Apple tadı
başka eder. Türlü rekabet edilemeyecek yani bu ucuzlukla falan ama işte artık fiyatları da pahalandı. Hı. Neredeyse yarışıyorlar. Yarışıyorlar değil geçiyorlar.
Doğru. Bekleyelim görelim bakalım.
Evet.
Türkiye'den bir haber.
Evet.
İnternet hızı artmış, taban hızı.
8
megabitleri 16'ya çıkarıyorlarmış.
Paketler 16.
Evet.
Kotalar da artmış mı? Önemli olan o.
Yok.
Yok. Kotalarda bir şey gözükmüyor.
Daha çabuk dolduracağız yani.
Daha çabuk dolduracağız.
Şimdi burada ben şunu merak ederim. 16 yaptılar da biliyorsunuz orada 16 megabayta kadardır onun tam metni. Acaba işte ne kadar insan 16 alabiliyor? Ne kadarı kadarında kalabiliyor. Ben bunu çok merak ediyorum.
Ya bizim izleyenler de ADSL çoğunluktadır. Bize yorum olarak yazsınlar. Hani neler oldu bu haberler çıktıktan sonra.
Ya ADSL yapısı gereği de hani şebekeye çok dikkat edilmesi gereken bir
öyle. Yapı. Yani beni merak ettim. 8'e kadarın bile hani 4'ünü 5'ini alan adam 16'ya geçince yine 4'te 5'te
tabii,
sayacaktır
tabii,
yani.
Işte kalacak, tabii.
Şimdi bu filanca noktaya kadar olayı dünyada yapılamıyor. Dava konusu oldu ve firmalar böyle afaki rakamlar veremiyorlar. Bir minimum adamın adamdan bu parayı alıyorsun. Ben de şey demiyorum ki sana 50 liraya kadar vereceğim ayda. Ama ne vereceğimi ay sonunda görürsün. Böyle bir şey yok. Sen benden bir fix bir para istiyorsun ama bunun karşılığında vereceğin şeyi şey diyorsun. Ya işte şuraya kadar veririm ama ne çıkacağı bazı parametrelere kalmış. Sen kader. Ya böyle bir şey yok.
Öyle.
Bizde var.
Bizde var.
Bizde var. Mesela şey sorduğun zaman zaten servis zaten hani yetkisi olan insanlar değiller de yanıt veremiyorlar. Diyorsun ki de ki kardeşim 16 megabite kadar diyorsunuz ya ben 1'de kalırsam 1 megabitte kaldım. Hani bunun yanıtını veremiyorlar.
Evet, bir daha bir şimdi telekom en büyük ve tekel ya. Evet. Şimdi o öyle yapınca diğerleri de öyle yapıyor. Mesela Uydunet'e bakıyorsun.
Hepsi öyle yapıyor tabii.
O, bak Uydunet de eskiden e-kadar ifadesi yoktu. Artık var. Hepsi e-kadar. E-kadar.
Öğrendiler.
Ama şunu söyleyeyim. Ben daha yeni tarife değiştirdim. Uydunet'in 20 megabitine geçtim. E-kadar ifadesi var ama 20'yi alıyorsun.
İşte alıyorsun ama işte dediğim gibi bütün Türkiye'yi düşünüyorum ben.
Evet evet.
Yani ben Bakırköy'de ADSL kullanıyordum. İşte 8 megabite kadar diyorlardı. Tamam 8 çalışıyordu. Ama işte her yer böyle mi? Onu merak ediyorum.
Bir de Uydunet'le ilgili ekstra bir uyarı yapayım. İş ortakları arıyorlar. Geçirelim sizi falan diye ikna etmeye çalışıyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Modem de değişiyor abi. Yani 10 megabit altında DOCSIS 3'e geçeceksin.
10 megabit ve yukarısı için DOCSIS 3 gerekiyor.
Onu söylemiyor iş ortakları. Kendileri söylüyor direkt. Türksat'a sorarsan söylüyor ama onlar söylemiyor. Orada ek bir masraf var onu da söyleyeyim. Diğer haber. YouTube açıldı. Kararı çıktı.
Evet YouTube açıldı. Evet YouTube açıldı. Anayasa Mahkemesi kararıyla. YouTube açıldı ve hani o açıldığı gün dedikodular çıktı aynı gün içinde yine kapandı falan diye. Yok öyle bir şey yok. Açık değil mi?
Açık bir sorun yok. Yani hepimiz giriyoruz.
Yani biz zaten girip şey yaptığımız için tam anlayamıyoruz.
Evet evet.
Açıldı
ya öyle. Ben telefondan anlıyorum. Çünkü telefon kapalı oluyor. VPN'im kapalı benim orada.
Biz de izleyiciye kavuştuk.
Evet. İzleyici çünkü bize kavuştu daha doğrusu. Bazıları çünkü yasağa uyan izleyici de vardı.
Ya zaten erişemeyenler oydu yani şimdi hani YouTube'a erişmek isteyip de erişemeyen adam yoktu zaten. Ha kendi tercihiyle erişmeyen vardı diyordu ki adam yasaklandıysa ben girmem. İşte onların için neden kalmadı?
Bir istisnalar var abi mesela şirketten girenler var. Şirkette yasak.
Ha o başka mesele. O okulda yasak, okulda yasak. Yasak o başka mesele. Ha onlar da VPN ile yok Hide My.js ile falan filan girerler. Ben evet. Onu çok şey yapmıyorum. Yani kendi tercihiyle girmeyenler vardı. Onların da şu anda bir önlerinde bir şey kalmadı.
Bir haber daha çıktı Levent abi. Bu sefer de Twitter'a dinamik yasak diye.
Evet.
Şimdi bir yazdım mı ne alınıyormuş?
Sabah gazetesi bir haber yapmış. Diyor ki bir NetClean isimli bir milyon euroluk bir yazılım alacakmış Türkiye hükümeti. Ya da işte Türkiye Devleti daha doğrusu İçişleri Bakanlığı 40 milyon euroluk bir yazılım satın alacakmış. Bu yazılım dinamik olarak tweetleri analiz edip URL bazlı yasaklıyor. Yani dinamik olarak mesela ne oldu diyelim işte bir anda işte şimdi mouse şimdi elimin altında mouse var aklıma mouse bir anda yasak ilan edildi diyelim. Mouse kelimesini sen bu yazılıma giriyorsun. Bu bütün tweetlere bakıyor. Kilit, anahtar kelime mouse. Mouse gördüğünü BTK sayesinde, onların da işte bu yasak sunucusu sayesinde habere listeye ekliyor.
Haberde sorun şu, 5 saniyede silecek demişler ama evet, silme değil.
Öyle bir şey olamaz.
Erişim engelli.
Tabii, adamın
ben şeyinden, de onu düşünüyorum. Twitter'la tabii, mı anlaşmışlar? Tabii, nasıl izin veriyor?
Adamın falan. Sisteminden neyi siliyorsun? Öyle bir şey yok tabii. URL bazlı engelleyecek. Ama sonra ne olacak? O URL yasak listesi milyonlar olacak. Bu çünkü şeye benzemiyor. Şimdi hani URL bazı senin siteni, blogunu yasaklıyor falan. Tamam. Binlerce
ama
şey
abi, bak
var.
Şöyle bir karmaşa var. Tamam. URL bazlı engelliyor ama Twitter'daki hani tweetlerin belli bir URL'si var. İyi de benim akışıma düşen tweet'i nasıl engelleyecek? Onu URL olarak engelleyemezsin. Zaten başta Twitter'ın kapatılmasının sebebi buydu. Değil mi? Dediler ki biz bunu URL bazlı engelleyemiyoruz.
Evet.
Toptan
evet.
Kapattık. Yani haberler uyuşmuyor. Bir anlayamadım vallahi, ben tam olarak ne olduğunu.
Hani zaten şimdi 40 milyon euro. Bu ne abi ya? 40 milyon euro.
Çok para.
Yani bir yazılım için evet.
Yani bir de bunu bu nasıl bir neyle aldınız? Nasıl bir ihaleyle aldınız? Ne bileyim hiç haberimiz olmadı, duyulmadı böyle bir dev bir ihale açacağı Türkiye'nin. Yok. 40 milyon euro müthiş bir para ya.
Müthiş abi müthiş.
Müthiş bir para. Ya benim söylemek istediğim şey şu. Bu URL bazlı yasağı böyle tweet bazında tek tek nokta atışına kadar indirirsen o yasak listesi bir süre sonra milyonlarca satır içereceğinden ne olur sana söyleyeyim işte internetin biraz daha fazla yavaşlayacak.
Evet.
Ama download hızın yavaşlamadığı için bu da fark edilmeyecek. İnsanlar çünkü ADSL speed test'e girip abi 10 megabit bağlantım var tamam. Doğru. Ya da işte şey işte filmi bir 3 dakikada indiriyorum. Bunu sonuçta ISP'ler bile bunu kullanıyor ya, 10 dakikada film indirirsiniz falan diye. Senin internet deneyimin daha da kötüleşecek ama hiçbir şekilde bu yansımayacak ya da konu olmayacak.
Evet, bir de hani Amerikalılar da uğraşıyor Levent abi, sırf bizimkiler değil. Onlar da şimdi şey istiyorlarmış, Amerikan gizli servisi de bir yazılımla, yani sadece böyle belli başlı hani terör ifadeleri vardır ya, yakacağız yıkacağız, onlar değil, imaları bile hani
niyetleri anlayalım.
Evet. Onları bile okuyabilecek, raporlayabilecek bir sistem üstünde çalışıyorlarmış. Ama işte uzmanların açıklamalarına göre de hani hiçbir bilgisayar...
Ama bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Yani orada sen bir şaka yapıyorsun, düşünsene FBI kapına dayanıyor.
Sen iyi bir tarafından bakarsan öyle ama...
Hayır, burada mı öyle anlatılan? Yani sen şimdi düşünsene ya, bu Obama'nın işte, ayağına sıkmak lazım diyorsun. Adam kapına geliyor, sen ciddi misin diye.
Diyorlar ki acaba yani bu yapay zeka yok diyorlar. Hani o yüzden sorun.
Tabii bu sorun, evet. Yani onu çözmeye çalışıyorlar zaten.
Ama pek çözüleceğine dair bir şey.
Olaylı yoldan yapay zeka gelişimine bile katkısı var diye.
Bu kadar yapay zeka varsa karşısına geçip sohbet edelim.
Değil mi yani?
Evet, zor.
Ya şimdi Murat, şöyle şeyler de var. Bu tür haberlerde ilgi çekiyor, şey yapıyor. Mesela ben gündeme eklemedim. Bu hafta şöyle bir haber de yayınlandı. Snowden dedi ki, ne NSA ya da işte eşdeğeri kurumlar kapalı telefonu açabiliyor dedi.
Evet.
Şimdi bakıyorsun... Bu tür iddialar işte vakti zamanında işte Türkiye'de Hulki Cevizoğlu'nun programında bile dile getirildi. Ama şöyle bir detay var. Kapalı telefonu açmak falan diye bir şey yok. Detayına girersen haberin, diyor ki adam, önce diyor yazılım yükler diyor telefona. Sen kapatırsın, telefon kapanmaz ama yazılım sanki kapanıyormuş gibi işte animasyonları gösterir, ışıkları kapatır ama telefon diyor kapanmaz, durur öyle. Sonra da zaten açık olduğu için uzaktan o yazılımda dinliyor, açarsın diyor. Hani sansasyonel başlıklar ya da işte birazcık sansasyonel yazılmış haberler var. Biraz detayına girdim.
O biraz medyanın da şeyi tabii.
Tabii.
O iş satıyor çünkü sonuçta.
Doğru.
Şimdi var ya işte milli futbolcumuzun acı kaybediyorsun, bir bakıyorsun ikinci lig işte U19 ligin milli futbolcusuymuş falan böyle. Bu da var, bu haberlerde benzer bir şekilde.
İşte hani başlıktan vuruluyor ya da şeyden. Evet.
Ayrıntısına inmek lazım aslında, neyin ne olduğunu anlamak.
Snowden şey diyormuş. Hakikaten hani korkuyorsanız, gizli kapaklı bir şey çeviriyorsanız telefonu buzdolabına koyun diyormuş. Hani hem yalıtıyorsun sessiz şey, hem metal bir kasanın içine koyuyorsun falan. Telefonu buzdolabına koyun diyormuş. Kendisi öyle yapıyormuş galiba.
Ya da kendin gireceğim buzdolabına.
O da olabilir.
Bizde şey diyorlar diye üzerine mi ne oturuyorlarmış ya. Ama bak mesela bu konulara çok kafayı... ya öyle değil mi? Siz haberini yaptınız bunu. İş adamları telefonun üzerine mi ne oturuyormuş duyulup dinlenmesin diye. Burada yalnız bu şu konuşulabilir. Bu konulara cidden kafayı takan arkadaşlar için pili çıkabilir, değişebilir telefonlar daha anlamlı oluyor. Çünkü telefonun pilini çıkartabiliyor.
Evet, onu dizilerden falan da alıştık artık. Pilini çıkarıp atma olayı...
Telefonun pilini çıkarabiliyor.
Evet, bir haber de MİHAP'tan. Onların da YouTube kanalı kapandı. Ve hem de...
Sır oldu.
Evet, bir anda.
Yok, bir anda yok oldu. Meslek grupları kapattırdı diyorlar. Bilmiyorum, bilmem kaç.
Ama legal şey. De bir şey değil miydi? Oradan kazanıyorlardı falan. Hatta YouTube'la bayağı çekişmişlerdi.
Para aldılar sonra. Şey, anlaştılar, evet. Para aldılar. Milyonlarca izleyicisi, abonesi var.
Acaba
benim bildiğim.
Acaba berberler odası mı kapattı?
İntikam.
Onlar şimdi kutluyorlardır.
Bir şey cevabı gelmiş. Gayri resmi de olsa o cepheden. MÜYAP dijital pazardan çekilmiştir diye bir tek cümlelik bir yorum gelmiş ama.
Bilmiyoruz doğru.
Yani bu iş böyle çekildiyse de stand'ı açıkla kardeşim, ne yapıyorsun? Yani siz eğer bu kararı siz verdiyseniz. Sitende niye duyurmuyorsun böyle şeyle, atarlı ergen tavırlarıyla nasıl iş yapıyorsun? Kötü çünkü şöyle, burada işte resmi klipler vardı. Hem işte bir gelir anlaşma sağlamışlardı, gelir elde edeceklerdi. Hem de sen de klibin resmisine erişiyordun. Yerli klibin ya da işte müziğin. Kapandı. İşte bir kapatılmada... Ask FM diye bir site varmış. Kapatılınca haberi aldık. Burada da işte şu soru sorulan bir sistem vardı ya, neydi?
Evet.
o da kapandı zannedersem onun benzeri. İşte insanlara soru soruyorsun. Erişime engellenmiş. Sonra da
açılmış.
Yeniden açılmış.
Şu an açık.
Ne oldu ne bitti orada pek anlamadık.
Anlamadık evet.
Evet.
Apple ve Beats olayı sonlandı. Satış gerçekleşti.
Artık kesinleşti olay. 3 milyar da el sıkışıldı. Oluyor. Şey bu devir gerçekleşiyor. Sahipleri Apple ekibine katılıyor diyelim. Ya da işte ailesine katılıyor. Orada tabii şöyle enteresan bir durum var. Beats'in bir de müzik servisi vardı ya. Sadece kulaklık değil. Onun da işte başka platformlarda işte Android'de falan da uygulaması var. Oralara da hizmet veriyorlar. Hani o sorulmuş Apple'a bu ne olacak diye. Demişler ki işte orada birazcık tabii pazarlama konuşması klasik. İşte bizim için en önemli şey müziktir, şeydir. Hani her platformda müziği yaşatacağız falan gibi tercümesi. Şimdilik kapamayacağız ve devam edeceğiz evet. Anlamında bir yanıt vermişler.
Diğer haber abi Android 4.4.3 sürümü çıktı ve geldi Nexus'lara.
Detaylı ne, what is new, ne yeni ne geldi detaylı bir listesi yok. Ama yuvarlak işte güvenlik düzeltmeleri, iyileştirmeler şeklinde bir açıklama var. Zaten öyle çünkü 4.4.3.
Evet.
Ben de Nexus'lara geldi mi?
Kurdum abi hemen o şeyden hem de hani Wi-Fi üzerinden over the air geldi. OTA geldi. Bir önceki OTA üstünden ben çok beklemiştim gelmemişti kendim kurmuştum. Burada öyle bir sorun olmadı neyse ki. İzleyicilere de gelmiş zaten yazdılar. Ya, bir görünürde bir şey yok. Daha çok şey telefonum olsaydı orada daha çok anlayacaktım. Rehber falan filan orada biraz görüntüler değişiyor ama Android şeyde tablette pek bir şey anlamıyorsun.
Evet.
Google'dan bir Project Tango tablet.
Zaten Project Tango'nun biz haberini yapmıştık.
Yapmıştık.
Ama derinlik algılayıcısıyla evet. Donatılmış mobil cihaz. Artık hani o birazcık leak gibi bir şeydi. Biraz preview gibi, ön bakış gibi bir
Bugün
şeydi.
Normal.
Google resmi açıklamasını yaptı. Bir böyle bir tablet ama bu şey değil. Hani piyasaya çıkacak bir şey gibi düşünme. Bu geliştiricilere yönelik yine bir şey. Hani çarşıda bu Project Tango diye bir şey kutusuyla durmayacak rafta. Şu an için en azından. Zaten 1000 dolarlık bir, 1024 dolarlık bir cihaz.
3 boyutlu algılama.
Evet, 7 inç tablet. İçinde Tegra'nın daha çıkmamış olan yenisi var, K1 var. 4 GB bellek var. 128 GB depolama var. Bunların hepsi canavar özellikler. Bir ilginç özelliği var. Tabii ki bu en büyük özelliği 3D algılayıcısı ama mesela fotoğraf makinesi HTC One'ın algılayıcısı aslında. 2 mikropiksel mi? Mikrometre boyutunda göze şeylere algılayıcı
piksellere sahip.
Pikseline, piksel boyutuna sahip. Aslında ultra HD'si olsa ultra piksel derdi. Google öyle bir şey demiyor. İçine Kinect gömülü tablet. Ne yapacak? Senin odanın 3D haritasını çıkarabilecek. Özellikle görme engelliler için müthiş bir şey. Çünkü hani sanki elinde radar var gibi yürüyeceksin. Bastonla yürümene gerek kalmayacak. Belki. Tabii. Bir de bunu navigasyonla GPS ile birleştireceksin. Seni evden çıkartacak, götürecek başka bir yere. Bunu yaparken de GPS'ten yararlanacak, haritadan yararlanacak. Artı anlık değişiklikleri. Orada önünde mesela sen karşıdan karşıya geçeceksin ama kamyon duruyor. İşte algılayıcıyla da dur diyecek. Bu önümüzde bir şey var diyecek falan. Ha ama şunu söyleyeyim. Hani bir engellinin hayatını değiştirir böyle bir şey. Bunun çok daha farklı uygulamaları da olur da bize ne yararı olacak şu anda bilmiyorum.
Evet. Devil's Canyon Intel'in işlemcisi nihayet çıktı.
Biz bunu Haswell Refresh orada bölümünde değinmiştik. Merakla beklenen kilidi açık yeni Haswell'ler. Şimdi Murat bunlar da çok önemli. Özellikle 4790K önemli. Yıldızı o. Çünkü Intel 4 GHz'e çıkıyor.
Evet, şimdi resmi
Intel olarak. İçin 4 GHz çok önemli bir olaydır. Pentium 4 3.8'e kadar gelip geri düşmüştü. Çünkü sorun olduğu, hatta Tom Sardver o zamanlar bunu keşfetmişti, yayınını yapmıştı. Intel 3.8'den geriye 3.6'ya indi. Pentium 4'te. Bir daha da o hızlara yaklaşılmadı.
İhtiyaç da olmadı.
Yani 4, daha doğrusu 4, 3.9 turbo falan gördük de hani resmi olarak base clock turbosuz öyle bir şey görmedik. Burada 4790K ile 4 GHz şeyi görüyoruz. İşte hani kutudan çıktığında 4 GHz hız görüyoruz.
4.4'e kadar da
turbo ile 4.4. Bence önemli olay. Yani anlamı bir kere 4 GHz bir sınırdı.
Öyle.
İşlemci üreticileri uzun süre 4 GHz'in altında kaldılar. AMD şu anda frekansa sadece bakarsan AMD iyi gidiyor.
Beşi geçer mi?
Geçer. Yani geçer çünkü de. Bunlar overclock bir de işlemcisi.
Evet. Özel soğutma falan lazım.
Ama geçiş yani bununla bunların çıkış amacı zaten overclock'u biraz arttırmak. Ya overclock yapma ya Hamdi. 4.4 GHz.
Yani tabii canım ihtiyaç yok. Hani ama yani bu işlemciyi alıyorsan da
bu arada hani bu
pek ucuz değil.
Z97'de bahsettik ama bunlar muhtemelen abi Z87'lerde de çalışacak bu.
Evet o ya işte ilk başta çalışmaz malışmaz diye korkutuyorlar insanları. Sonra BIOS güncellemeleri falan geliyor. Çalışıyor. Şimdi Murat Intel'in açıkladığı fiyat dünya fiyatı $339. Zaten bu 4770'in fiyatı. Zaten Intel'de hep böyle olur ya, eskisinin yerine geçer yenisi. Şimdi bu 4770'in yerine geçiyor açıkçası. 4770 alacağına bundan sonra Amerika'da olsam bunu alırım direkt.
Evet.
Türkiye'ye de gelecektir. Genelde Intel işlemciler hızlı geliyor biliyorsun. Ha bugünlerde alacak olsam ben beklerim şu anda.
E tabi.
Bunu alırım.
Doğru.
Çünkü şu da var. 4770'ten ciddi daha saat hızı ciddi derece daha yüksek. Yani 4770'in normal hızı, turbosuz hızı 3.5. Bununki 4. Aynı fiyat diyoruz. 500 MHz. Evet. 100 MHz olsa ya 100 MHz'e kafaya takma diyeceğim ama turboda da normalde de 500 MHz fiyat performans farkı var, hız farkı var. 500 MHz çok iyi bir hız. 4790 alınır diyorum. Ya da 4690.
Ya da
i5 alacaksan da 4690 alınır diyorum.
Gerçi o.
Büyük olasılıkla yani sözünü kestim. Bence performansı çok iyidir. Çünkü 4770'i denedik, kullandık. 4770 çok iyi. Çok mutlu ediyor.
Evet.
Sahibini.
Şeye baktığın zaman ama 4670 ile 4690'ın varsayılan değerler arasında 100 MHz oynuyor.
Evet. Orada böyle bir şov yok.
Yok.
Ama i7 tarafında 500 MHz fark.
Evet. O iyi bir fark. Evet. Spotify hacklendi Levent abi.
Hacklenmişler. Çok güzel şekilde duyurdular. Firma yöneticilerinden birinin ağzından. Türkiye'de de Türkçe duyurusunu yaptılar Türkçe sitelerinde.
Pek de bir şey çaldırmadık evet, diyorlar ama.
Bir kişiye ulaşılmış diyorlar ama hani klasik güvenlik şeyi nedeniyle şifre değiştirme zamanı.
Evet. Şifrelerden giderken şeyi de hatırlatalım. TrueCrypt. O geçen haftaya bir bayağı bir meşgul etti gündemi.
Haftanın çok gizem yani evet. Hatta bilgisayar tarihinin gizemli olaylarından biri olarak yazılacak.
Önce istersen TrueCrypt'le ondan girelim.
Şimdi TrueCrypt bir şifreleme yazılımı. İstersen dosyalarını, istersen bir USB belleği ya da istersen bütün diskini şifreleyebiliyorsun. Açık kaynak, özgür yazılım, ücretsiz. En çok kullanılan yazılımlardan birisi. Bu geçtiğimiz haftalarda bize haber oldu. Çünkü bu NSA'nın NSA para verip şifreleme yazılımlarına kapı koyduruyor, gizli kapı koyduruyor iddiasından sonra para toplandı kullanıcılardan, gönüllülerden. TrueCrypt bağımsız bir firmaya analiz ettirildi ve böyle bir kusuru olmadığı ispatlandı. Her şey güzel gidiyor derken bir anda geçen hafta bir gün TrueCrypt'in web sitesi değişti. Oraya şey eklendi. Ya TrueCrypt'in desteği Windows XP bitti ya. Windows XP ile birlikte TrueCrypt'in de desteği bitmiştir. Bundan sonra geliştirilmeyecektir. Geliştirilmeyeceği için de güvenlik açıkları ileride çıkabilir, düzeltilmeyecektir diye metin eklendi ve şey diyor işte Microsoft platformu kullanıyorsanız işte BitLocker'a geçirin datalarınızı diye bir tutorial, hatta öğretici bir metin eklendi. Ne olduğu anlaşılmış değil Hamdi, ne diyorsun
yani sen? Yani çok anlamsız buluyorum hakikaten. Hayır, bahane de anlamsız. Windows XP işte bitti, biz de kapattık. Ne alakası var?
Yani. Şimdi 10 gün oldu. Belki daha fazla oldu. Yapanlardan bir dönüş gelmiyor. Bir açıklama gelmiyor. Zaten yapanların pek ortaya çıkmadığı, hani gerçek isimlerinin bilinmediği falan belirtiliyor.
Buna benzer bir vakayı biz neyde yaşamıştık? Adamcağız hani...
Bitcoin'de.
Yok, o değil.
Lavabit.
Lavabit'te yaşamıştık. Adam artık ben hani bu şeyi devam ettiremeyeceğim.
Güvenli e-mail servisi kapandı. Üzerindeki baskıya işte dayanamıyorum baskı diye.
Bence de bence burada böyle bir şey oldu. Kesin oldu.
O adam ilan etti.
Sen Levent şey de dedin gerçi ama.
Grup içinde grup kavga için mı çıktı?
Kavga da çıkmış olmayı. Ama ben çalışan bir şeyi niye tamamen yok etsinler?
Bence ikinci bir Lavabit olayı bu.
Muhtemelen de yok olmayacak. Öyle de konuştuk. Bu açık kaynaklı. Başka bir isimle. Xcrypt diye çıkacak muhtemelen.
Yani... şimdi bunun büyük olasılıkla birçok türevi çıkacaktır. Dallanma diyorlar ya. İşte
onlara da
ya.
Güvenebilir miyiz? Ne olur? Şimdi bu iyiydi. Bir tane biliniyordu. Tabii. Güvenliği de kanıtlanmıştı.
Biz TrueCrypt'i benchmarklarda bile kullanıyoruz. İşlemci testinde doğru. bile kullanıyoruz. Önemli bir yazılım. İşte yani şu anda dediğim
büyük
gibi.
Büyük devletler gene hakikaten arka plandan baskı mı yaptı çaktırmadan?
Gizemli bir olay yaşıyoruz.
Evet. Seagate SandForce'u almış.
SandForce değil de SandForce'un da sahibi olan LSI var. Bunu satın alıyor.
Dolayısıyla SandForce'u da almış oldu.
Gerçi şöyle, LSI'ın işte bu yarı iletken bölümünü satın alıyor. SandForce da senin dediğin gibi doğru. Seagate'e gidiyor. Artık Seagate'in bir SSD kontrolcü firması var. OCZ'nin vardı biliyorsun, Indilinks, artık Toshiba'nın var diyelim. Ama bak artık yani kendi bünyelerine çekiyor firmalar.
Evet. Gerçi seninle de konuşuyorduk hani SanDisk SandForce da eski SandForce değil yani.
SandForce biliyorsun hayatımıza o 1000 serisi ürünleriyle girdi ve büyük sansasyon yarattı. Yıktı ortalığı.
Evet.
Sonra 2000'li ürünlerini tanıdık, kullandık. Yine güzeldi. Fakat SandForce hala onlar da gidiyor. Hani bir sıfırdan çıkıp da ortalığı dağıttığı o enerjiyi bence sürdüremedi. Hı hı. Bir ara hatırlarsan tek seçenekti yani SandForce. Her hemen onu soruyorsun, SandForce'lu mu bu falan. Artık Marvel de canavar gibi. Hani şu anda... Kötüsü yok ki. Yok. Ne bileyim işte Indilinks de güzel. Samsung kendi şeylerini kullanıyor falan filan.
Seyit açısından mantıklı bir hareket. Sonuçta
yani işte ufak ufak bu arada pozisyon alıyor firmalar.
Evet. SanDisk'ten de 4 terabayt SSD haberi geldi abi.
O çok daha ilginç.
Ya.
SanDisk diyor ki SSD'nin ne diyorsun? İşte ya işte kapasitesi tamam, işte sabit diskin kapasitesine erişebilir mi falan diyorsun. SanDisk 4 terabaytı çıkardı ve diyor ki seneye 8 ve 16'yı
kalınlığı ne bunun
çıkartırım
acaba?
Diyor. Daha normal 2,5 yani görüntüde.
Yani sığdırmışlar mı ona?
2,5 inç.
2,5 inç. Ya sığar Hamdi, çünkü şu anda günümüzde biz 1-2 incelemede de gösterdik. Günümüzde 2,5 inç SSD alıyorsun ya.
Yarısı
SSD boş, onun dörtte birinde falan, geri kalanı boş kutu. Sırf yerine yuvaya otursun diye gerisi boş kutu. Demek ki bu arada tabii ki bu teknolojiler şunlarla bağlantılı. İşte SanDisk'te 128 GB mikro SD var. İşte o teknolojiyi farklı şekilde kullanınca da 4 TB SSD oluyor.
Biraz da ucuzlasalar.
İşte adam dediğim gibi diyor ki bu sefer hani 4'ü yakaladım. 6 terabayt diskler çıktı ama çok nadir. Genelde genel akım, ana akım denen diskler 4 terabayt. İşte 4'ü yakaladım diyor. Seneye 8'i çıkartacağım diyor ki o zaman diskleri geçmiş oluyor.
Evet. Memory
diskleri geçmiş oluyor.
Evet.
Ha tabii ki o 8 terabyte SSD'nin kaç para olacağını düşünemiyorum ama ona ihtiyaç duyacak adam için o para çok sorun değil işte. Değil. Onun var olması daha önemli.
Kesinlikle.
Yani onu NSA alacak çünkü.
Tabii. Bizi dinleyecek.
NSA alacak. Onun için para şey değil. Para sonsuz şey bütçe. Açık onların evet. Şeyi. Ödeneği zaten.
Açık
çek. Onun için önemli olan onun var olması. Doğru. 16 terabyte SSD'nin var olması. Adam alacak. Hatta tabii bir tane de almayacak. Böyle kamyon yanaşacak kapıya.
Yetiştiremezler. Ürün yetiştiremezler valla. Zaten o konudan şikayetçi. Sen yetiştiremiyoruz ürün diyor.
Bence önemli bir gelişme. Mekanik diski geçmesi önemli bir gelişme.
Biraz da yine kasanın içine girelim. AMD'den bir iki şey var. Nvidia'ya laf atıyorlar. Onların bir Gameworks programı var Nvidia'nın. Sen Nvidia oyun geliştirirken bu programa dahilsen Nvidia'dan sana işte hep anlattık ya mühendis geliyor, araçlar geliyor vesaire.
Yazılım araçları, mühendis uzman desteği, frameworkler, yazılım geliştirmek için altyapılar sağlanıyor.
Şimdi AMD de diyor ki bunlar bu programa dahil olan oyunlarda AMD'ye haksızlık yapılıyor. Hiçbir optimizasyon, bize uygun yapılabilecek optimizasyon yapılmıyor. Nvidia'ya her şey yapılıyor. Yani. Dolayısıyla ilk çıkan oyunlar, özellikle Watch Dogs'u örnek vermişler. İşte Arkham Origins'i örnek vermişler. Assassin's Creed 4. Hepsinde diyorlar biz sorun yaşıyoruz.
Artı diyor bu kod Nvidia'ya göre hazırlandı. Nvidia'nın araçlarıyla Nvidia'ya göre bu oyun yazıldığı zaman biz diyor iyileştiremiyoruz da.
Evet.
Çünkü kod ona göre gizlenmiş ya da işte bilerek karmaşıklaştırılmış oluyor. Biz analiz edip sorunları düzeltemiyoruz ya da performansı iyileştiremiyoruz diyor. AMD'den Robert Hallock.
Bunu doğru söylüyor. Diyor olsa bile son kullanıcıyı ilgilendiriyor mu bu?
Ya öyle Hamdi zaten.
Bunları anlat gibi bir şey değil
şimdi
mi?
Şimdi birazcık öyle. Öbür tarafta da mesela bir tabii ki Nvidia kendisi bir resmi bir açıklamada bulunmamış ama Nvidia'da çalışan mesela bir mühendis, eski çalışan bir mühendis yorum yapmış. Hı hı. Ben diyor yıllarca bu işte çalıştım. Hayatta da böyle bir şey yapmadık diyor. Yani çalıştığın yalnız, süre boyunca da böyle bir şey.
Abi bak ya, bilinçli yapmamış olsalar bile Nvidia'nın mühendisi Nvidia'nın teknolojilerine aşinadır ve ister istemez onu burada, ön plana çıkaracak. Normal olan
Watch Dogs'ta takıldım ben. Watch Dogs sonuçta konsol oyunu. Konsol da AMD şu anda. Nasıl oluyor da Nvidia'ya geliştiriliyorsa yani Nvidia'ya avantaj sağlıyor?
Bilmiyorum. İşte belki ya, sırf işte, yani AMD'nin şeyi de olabilir.
AMD'nin işte birazcık.
Birazcık abartması var gibi sanki.
Ya sonuçta her çıkan oyunda AMD'ciler acı çekiyor.
Doğru.
Bu şeyde de böyle değil mi Murat? Wolfenstein'de de böyle değil mi? İşte son çıkan Wolfenstein'de. Ya yani şimdi kardeşim tamam Nvidia biliyorsun Nvidia çok güçlü bir rakip. Nvidia kötü bir rakip. Nvidia her türlü piyasa oyununu yapan geçmişte neler yaşandı 2000'li yıllara kadar. Biz biliyoruz bu firmaların ne driver kavgaları ne hileler açıklandı. İki firmada da tabii. Yakalandı. Ama şunu da söyleyeyim. Genelde de Nvidia yakalandı. Çünkü Nvidia müthiş bir rakip. Acımasız. Seni yenmek için her şeyi yapabilecek. Her zaman faullü vurabilecek. Ama bir yandan da çok güçlü olan bir rakip. Hani seni faulsüz de yener ama faullü daha rahat yeniyor. Tamam. Şaşırmam ama kardeşim ben de bu AMD'deki arkadaşa şunu söylemek isterim. Niye yılda iki tane driver çıkartabiliyorsunuz?
Ben de onu söyleyeceğim.
Nvidia her ay hemen hemen ya da 1,5 ayda bir driverını güncelleyebilirken siz niye beta
abi sadece
beta?
Sadece driver da değil. Bak buradaki söz konusu Gameworks program diye bir şey icat etmiş adam.
Tabii.
Oyun stüdyolarına destek oluyor.
Tabii ki adam. Yani zaten eskiden beri ben bunu bir oyun geliştiricisiyle de yıllar önce konuşmuştum. Hani AMD, Intel, Türkiye'den bir geliştiriciyle konuştum. Baktım şöyle adam devamlı Nvidia'dan bahsediyor. Bir sunuma katılmıştım. Sonra dedim ki yani niye hani Nvidia? Adam dedi ki kardeşim de şimdi var mı bilmiyorum. developer.nvidia.com. Bu dedi benim için hazine. İçine giriyorsun kod örnekleri. İşte dersler, demolar, işte ne bileyim how to'lar. Bu dedi benim için hazine. Bu dedi AMD'de var mı? Yok. Dolayısıyla ben de Nvidia konuşuyorum. Adam bana dedi yani binlerce dolarla ölçülemeyecek bir dedi birikimi sunuyor.
Zorda kaldın mı mühendis gönderiyor, yani, yardım alıyor.
Yani büyük firmaların o avantajları da var.
O site hala var burada.
Evet. Ya da şöyle mesela işte Nvidia'nın Rusya'da zannedersem uyumluluk merkezi var. Sen götürüyorsun oyununu. Deniyorlar işte 10 bin farklı kombinasyon yapıyorlar falan filan deniyorlar. Şimdi yani eğer evet Nvidia yapar. Bunlar ben şaşırmam. Nvidia böyle bir rakip. Nvidia basını da her zaman manipüle etmeyi seven bir rakip. Ama ya kardeşim siz de lütfen işinizi yoluna koyun. Yani bu geçtiğimiz aylarda şu yeni Radeon'lar çıktığında kartların satıldığı halde driver'ın sitesinde olmaması bence affedilebilecek bir kusur değil. Hani onu da mı Nvidia yaptırtmadı? Bugün hala beta sürücü. Kardeşim ben makineme ben para verip R9-290 almışım. Bir avuç para dökmüşüm. R9-295 almışım. Niye beta sürücü kullanayım ya? Beta sürücü, onaysız sürücü kurmak istemiyorum abi makineme. Bu kartı ben bir avuç para ödeyerek satın aldıysam niye yazılım, niye yazılımı eksik olsun, hazır, şeysiz yarım olsun ki? Hazır olsun abi yazılımı.
Doğru.
Yazılımı çıkartıyorlar bir sürücü. Ondan sonra yeni oyun çıktı, bilmem ne çıktı. Hani güncelleme lazım. Nvidia uzun zamandan beri bir geçen aylarda bir güncelle şey onaylı olmayan sürücü yayınladı. Onu da geçen hafta zannedersem onaylısı çıktı, affettirdi. Nvidia beta sürücü yayınlıyor. Kardeşim bunu da mı Nvidia yapıyor yani? Şey AMD. Bunu da mı Nvidia engelliyor sürücü yapmanızı? Şunu bence AMD'nin şunu oturup herhalde konuşuyorlardır firma içinde ya da belki itiraf etme lazım. Yazılım tarafını batırdılar, mahvettiler. Zamanında neydi? Her ay sürücü çıkardı. Nvidia şimdiki AMD durumundaydı. Nvidia bazen çıkartırdı işte yılda 3 kere falan çıkartırdı. Saçma sapan şeyler yapardı. Ati o zamanlar AMD değildi işte Ati'ydi. Ati her ay çıkartırdı ve aslanlar gibi de bunu kullanırdı marketing için. Bak ben her ay çıkartıyorum, rakibim ortada yok derdi. Ne oldu? O adamlar gitti. O Terry Macedon diye mesela Yunanistan'dan birisi vardı falan. Tanışmıştık, etmiştik. O adamların hepsi gitti. Ya da firma içinde başka yerlere gitti. Şu anda yılda 2 tane 3 tane sürücü çıkartıyorlar.
Öyle.
Sonra da Nvidia'yı suçluyorlar.
Bir de mobil kamera çıktı onlarda Levent abi. Şimdi masa üstünü görmüştük.
Güzel.
Bu mobili. Buradaki önemli olan şey şu. Şimdi kameraların içinde 7 serisi grafik var. Grafik kartı var. Yani Graphic Core Next. Bugün artık hani harici olarak da satın alabildiğin AMD'nin ekran kartlarında bulunan teknolojisi var. Ciddi performans artışı getiriyor ki zaten Intel o konuda çok kötü olduğu için AMD hep iyiydi. Şimdi daha da iyi olacak. O konuda
güzel.
Harici ekran kartına gerek duymadan oyun oynayabileceğin sistemlere sebep verecek bu işlemciler.
Murat kaç yıldır aynı şeyi söylüyorlar da bir türlü her firma sırf
sorun
AMD için demiyorum. Hepsi artık ekran kartı lazım değil diyor sonra.
Öyle ama
para ödüyoruz.
Şöyle oyun bilgisayarı almıyorsan biliyorsun şimdi oyun bilgisayarı yaptığında mecburen kasayı birazcık kalınlaştırıyorsun. Evet. Şimdi ince sayılan bilgisayarlarda da maalesef Intel'in işte o entegre GPU'suna mahkumsun ve onun da
tarih öncesine gitmiş gibi oluyorsun.
Doğru söyledin çünkü ancak tarih öncesindeki bir oyunlar çalışabiliyor. Burada hiç olmazsa güncel oyun oynayabileceksin. Ama tabii buradaki sorun şu AMD işlemciyi yapıyor da iş ortakları laptop yapmıyor.
Evet, o işlemcinin bir laptopun içine konması lazım. Bu da biz bunu geçmişte konuşmuştuk. AMD'nin Intel'in sadece müşteriyi ikna etmesi gerekiyor. Evet. Sen gidiyorsun laptop arama derdin yok. Ama AMD önce laptop üreticisini ikna edecek. Sonra da sattıracak onu. Çarşıdaki adamı ikna edecek. Evet. İşi iki kat zor.
Bir de G-Sync ile ilgili haber var. Pardon FreeSync ile ilgili AMD'nin. Orada bir demo yapmışlar. Anant'ta okudum. Ufak ufak AMD bunu birazcık hani pazarlamaya başlıyor gözüküyor. Bir demo falan da yapmışlar. Hani evet. Özel demo Nvidia'nınkine benzeyen. Yalnız Levent abi beni şey rahatsız ediyor. Bütün bu haberlerde hep diyorlar ki işte free, bedava, Nvidia gibi değil. Ama öyle bir şey yok aslında. Sorun şu. FreeSync'in çalışması için oradaki ekranın ona uygun tasarlanmış olması lazım baştan. Öyle olduktan sonra hepsi yapabilir gerçekten. Çünkü bu bir VESA standardı.
Sonuçta yine monitör alıyor muyuz?
Alıyoruz.
Alıyoruz.
Evet.
Tamam.
Nvidia'nın harici kartı çalışmayan monitörü çalıştırır hale getiriyordu. Sonuçta.
Yani burada biliyorsun Nvidia'nın teknolojisi $100 kadar maliyet ekliyordu.
Daha da fazla ekliyor şu anda ki orada da bayağı eleştiri alıyorlar bu yüzden.
Fakat Nvidia'nın teknolojisinin de işte o $100'dan $10'lara falan inme durumu vardı.
Evet.
Seri üretime geçildiğinde. Hı hı. Murat, ben şunu söyleyeyim. Tek bir firmanın desteklediği şeylere ben hoşlanmıyorum. Ve genelde bu tür şeyler zaten çok bir yaygınlıkta elde
edilmiyor. Olmadı, hala yok.
Evet. Yani şimdi derine gidersen işte physics. Yani oldu mu?
Olmadı.
Kaç yıl, 10 yıl mı geçti, kaç yıl geçti? Çünkü sadece ki pazarın lideri olduğu halde Nvidia destekliyor. Tek bir firmanın desteklediği şey. Sen zaten o parayı o monitöre verirken düşünürsün.
Tabii.
Bugün Nvidia iyi durumda ekran kartında. Ama yarın öbür gün ya yine atı iyiydi. Hı-hı. Habire değişiyor bu yarış. Kendini bu firmalardan birine niye angaje edesin? İyi bir monitör 1000 lira Türk parasıyla. Üzerine de gidiyor. Niye tek bir firmaya angaje edesin ki?
Evet.
Endeksliyesin ki?
Ama günün sonunda hani AMD'nin çözümü gerçekten çalışıyor. Hatta bunu biz şeyde göreceğiz. G3 lansmanında da görmüştük. Cep telefonlarında da öyle.
Evet.
Bu variable refresh rate olayı var. İleride standart olacağı %100. Burada aslında burada olay ne Nvidia ne AMD? Panel üreticileri. Tabii. Bunu destekleyecekler. Başka çaresi yok.
Ya görüntü teknolojileri biraz yavaş gelişiyor. Hatırlarsan maalesef. Mesela Intel'in de şöyle bir teknolojisi vardı. Monitöre bellek koyup ekran kartından tazeleme yaptırmamak. Hani sabit görüntüyse ekran kartını tamamıyla kapatıp monitörün kendi belleğinden o görüntüyü yansıtması.
Hı hı.
Gösterisi yapılan bir teknolojiydi. Yok ortalıkta. Çok yavaş.
Yavaş kalıyor.
Çok yavaş gelişiyor.
Microsoft'tan bir haber. FBI'ın talebi, veri isteme talebini geri çevirmişler. Yani savaş sonucunda. Bir yasal savaş sonucunda kazanan taraf Microsoft olmuş.
Microsoft'un bir müşterisiyle ilgili,
evet, müşteriyle
gizli
ilgili
bilgi istemiş FBI. Vermiş. Ve bunu açıklaması da yasakmış. Microsoft bu demiş ki ifade özgürlüğümüze aykırı diye mahkemeye başvurmuş. Bunu açıklayacak, o müşteriye söyleyecek. Yani bak FBI senin hakkında, evet, şu datayı istedi diye. Mahkeme bunu kabul etmiş. Bunun üzerine FBI isteğini geri çekmiş.
Haberi olacak.
Haberi olacak diye. Ama bir yandan da şey açıklaması yapmış. Ben başka bir yerden bu istediğim dataya ulaştım. Araştırmamız devam ediyor şeklinde. Yani Microsoft orada direnmiş. Ama FBI da istediğini almış bir şekilde.
İstediğini almış değil mi?
Yani şeye dönmüş bu. Ben kovulmadım, istifa ettim'e dönmüş.
Aynen öyle.
Yani mahkeme hakimi de kabul etmiş. Bu ifade özgürlüğüne aykırıdır. Haber verilebilir falan şeklinde. Yani ilginç işler dönüyor.
Başkanı da Microsoft'un Nadella Xbox kanısında güven tazelemişler.
Şu andaki düzenden farklı bir şey yapmaya niyetimiz yok, yok demişler. Diyor. Planımız yok demişler. Biliyorsun hani satacak mı Nadella, girer girmez Xbox'ı mı uçuracak falan dedikoduları vardı. Biz de taşımıştık gündemimize. Yani şu anda yaptığımızdan farklı bir şey yapmayı düşünmüyoruz demiş.
Evet. Bu arada Kinect'siz Xbox One'da da %10 performans artışı olacağı söyleniyor.
Evet, o da bu haftanın sürprizi. %10. Ama burada hemen açıklama geldi. Hani Xbox One'ın arkasından Kinect'in kablosunu çekince %10 oyun hızlanmıyor. Yok. Eğer sen oyun geliştirici olarak Kinect'i devre dışı bırakırsan, Kinect'siz
tasarlarsan
oyununu, %10 elinde güç.
Ya oraya harcayacağın işlem gücünü oyuna harcadın.
Yani belki şu 900p'leri 1080'e belki tamamlarsın. İşte %10, 90, 990 birazcık da ek optimizasyon yaptım falan. İşte 1080'i sonunda görürsün belki.
Acı bir durum ya. Ama.
Yani şimdi Murat hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani şöyle Kinect'siz oyun yaparsan yararlanabilirsin.
Onu diyecektim. Şeyi ben gözünün, üretici yapacak mı öyle bir şey?
Şeye göz önüne alamazsın. Hani bazı adamlarda Kinect var, bazılarında yok. Şeye göre hani Kinect, ya konsolu tek bir şeye göre yapıyorsun, biliyorsun tabii, programı. Tabii. Hani Kinect'liye göre, Kinect'size göre diye bir şey yok.
Doğru. Risk almayacak geliştirici. Evet. Ha. Uğraşmayacak.
Ya da şey yaparsa geliştirici, tamam Kinect'i kullanmıyorum. He. Diyeceksen bu %10'u kullanırsın. Herkes de yararlanır ama kardeşim yani Kinect'te bu cihazın bir sattıran yani. Parçası.
Evet. Evet. Diğer haber, Skype simultane tercüme yapacakmış.
Evet. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir teknoloji gerçekleşecek. Çince'den İngilizce'ye demosunu yapmışlar, gösterisini yapmışlar. İki kişi de kendi dilinde konuşuyor, birbirini anlıyor. Müthiş bir şey, dediğim gibi filmlerde gördüğümüz teknoloji.
Evet.
Ne zaman peki olacakmış, bir zamanı var mı?
Valla...
Yani ticari olarak sunacağız demişler ama...
Bunu ben de bir tarih görmedim ama ben bugün Microsoft'un bir etkinliğine katıldım. Bunun hani hayata geçeceği söyleniyor. Öyle hani sadece bir gösteride kalmayacak. Bunun olacağı söyleniyor. Bu bahaneyle şunu söyleyeyim. Hani tabii ki şu soruldu. Niye Çince? Hı hı. Şey diyorlar. Çince'nin zor olduğunu belirttiler. Bunu ben kendim bir yorum katmıyorum. Hani ben aktarılan bilgiyi aktarıyorum. Çince'nin çok zor olduğunu, Çince'yi halledersek hepsini hallederiz düşüncesiyle hareket edildiğini belirtti Microsoft yetkilileri. Bilemiyorum, artık dil bilim uzmanı aramızda varsa, öyle değil derse bir şey diyemem.
Bu arada tarih olarak şey verilmiş. Bu senenin sonunda beta uygulaması çıkacak diye haberde geçiyor.
Evet. Cortana soruldu. Benim tabii ki katıldığım etkinlikte o da merak edildi. Windows Phone'daki asistan. Hı hı. O 15 dil destekliyor. Türkçe yok henüz arasında. Orada da dediler ki bu işte bu Skype'deki falan teknolojiler, işte ses tanıma falan teknolojileri bize müthiş bir birikim sağlıyor. Know-how, bilgi birikimi sağlıyor. Bu sayede Cortana'ya Türkçe desteği falan çabuk gelecek dediler. Ama ne kadar çabuk bilemiyorum. Umarız. Bir şey diyemiyorum. Ama hızlı bir şekilde bu eksik diller eklenecek içine dediler. Ben de duyduklarımı aktarmış olayım böylece.
Geçtiğimiz haftanın haberlerinden Intel Rockchip ortaklığı haberi.
Çok ilginç değil mi? Önemliydi.
İlginçti, evet.
Rockchip atom çekirdekli yongalar üretecek. Mobil cihazlarda kullanılması için. Kendisi zaten ARM temelli şeyler üretiyor hayatımızda. Özellikle ucuz tabletlerin vazgeçilmez işlemcisidir, yonga setidir. Intel teknolojisi kullanıp 4 çekirdekli Sophia serisi yongalar üretecekmiş 2015'te.
Hadi bakalım.
İlginç bir ortaklık. Çünkü Rockchip hani çok büyük oyuncularından değil pazarın.
Bir de ama biliyorsun bunun AMD de biraz bu işleri kurcalıyor ya.
İşte herkes ARM'a.
Evet.
Çünkü burada tamam ARM yok da mobil var.
Mobil var.
Kendini bir şekilde bağlıyor.
Senin haberin hemen tabii, Sony PSP'yi bitiriyor.
Evet, PSP Murat herhalde 10 yıl mı hayatta kaldı? Japonya'da 2004'te çıkmış. 2005'te benim de elime geçti. Amerika'da çıktı. 10 yıl yaşamış. Zaten Japonya'da Haziran ayında, bu ay Japonya'da bitiriyor satmayı, sevk etmeyi. Fakat sorduklarında zaten Sony şey demiş. Amerika'da ve Avrupa'da, yani PAL kullanan sınıf, Avrupa'da zaten biz bitirmiştik demiş Sony. Çarşıda var tabii de işte son artık şeyler. Japonya ile birlikte bitiyor demiş. Ha, şey de dışında hani böyle daha da bu Amerika'yı çıkar, Avustralya'yı çıkar, Avrupa'yı çıkar, Japonya'yı çıkar. Kalan işte bölümlerde biraz daha devam edecek demiş. O da Çin'i kastediyor herhalde. Ama şu var zaten Murat, oyun çıkmıyor. Japonya'da sadece oyun çıkıyor. Genelde Japon FRP'leri, RPG'leri çıkıyor. Bir de PES, tek istisna PES çıkıyor. PSP artık yaşlandı zaten. Evet. PSP yaşlandı. Ama zaten... çok güzel bir 10 yıl geçirdik.
Evet, Vita aldığı yerine gidiyor.
Evet, ben PSP'den çok memnun kaldım. Aldığım için hiç pişman olmadım. Uzun bir süre sadece oyun değil, MP3 için falan da kullandım.
Tozlu rast zamanı geliyor mu?
Daha gelmedi bence PSP. Çünkü sonuçta çarşıda var. Ha, alır mis gibi de oynarsın. Onu da söyleyeyim. Günümüzün kötü telefonlarının grafikleri bile daha iyi tabii PSP'den ama God of War var. Telefonda da God of War yok. Hani onun o akıcılığı, doğru, o sonuçta üst kalite oyun olması hissi de Gameloft'un oyununda olmuyor işte. O keyif olmuyor. Ya da bir Patapon falan gibi eksklusif oyunlar hala oynanır.
Evet, bu arada
ölmedi yani, inat ediyoruz.
Evet. SpaceX V2. Ne diyorsunuz?
Dragon'un ikinci versiyonunu tanıttı. SpaceX bu Tesla falan gibi birkaç tane daha var, onları da sayayım. Solar City ve Hyperloop gibi ve Elon Musk dediğimiz bir amca var. Böyle hep akla ziyan işlerin peşinden koşan, evet, kendisi takip edilesi bir insan. Onun kuruluşlarından biri SpaceX. Hatta geçtiğimiz aylarda Falcon roketleriyle NASA'dan şey almıştı, ihale almıştı. Oraya kargo taşıyorlar. Uluslararası uzay, evet, istasyonuna.
Evet, hatta NASA'yı mahkemeye verdiler falan onlar. Anlaşmaya uymadı, başkasına iş yapladı falan diye. Bayağı ciddi, büyük bir şeyler.
Yani olaylar. Benim bildiğim kadarıyla, yanlış söylesem izleyiciler düzeltsinler. Özel sektör olarak böyle uzay işleri yapan ilk firmalardan biri. Özellikle NASA ile çalışarak falan. Bu Dragon 2 kapsülü şey, içinde insan da barındıracak. Şu anda mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya dönmek için şeyi izleyenler, şu Gravity filmini izleyenler bilir. Rusların Soyuz modülleri kullanılıyor. Evet. Ve onlar artık eskimiş durumdalar. Bunun içi falan çok modern.
Tabii.
Onlar mesela atmosfere girdikten sonra paraşütle kendini yavaşlatıp denize düşüyorlar.
Doğru.
Bu aletin en önemli özelliği aktif roket kullanarak yere iniyor. Tekrar yakıtını doldurduğun zaman aynı gün içinde bir kez daha kullanabiliyorsun. Soyuzları kullanıyorsun ve atıyorsun. Yenisini tekrar üretmen gerekiyor. Bu şekilde çok ucuzlaşacak gidip gelme işleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na.
Burada zaten şöyle de bir Amerika'nın içinde kaldığı zor bir durum var. Amerika uzay mekiğini emekli edince uzaya çıkma yeteneğini, insan uzaya gönderme yeteneğini kaybetti. Bildiğim kadarıyla hala da şey,
getirmeyi kaybetti, yani, göndermeye gider de.
Hala Amerika'nın uzaya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidip gelebilmesi için Rusların eline bakıyor.
Siyasi bir kriz yaşandı mı, evet, da?
Ve işte yaşanıyor.
Geçenlerde sorun olduğu gibi oluyor. Ukrayna olayında.
Tabii ki bu projeler hani 6 ayda 1 yılda bitebilen şeyler olmadığı için Amerika'nın işte yeni uzay mekiği var. Hı-hı. Tasarladığı falan ama yıllar sonra hayata geçecek şeyler.
Tabii şimdi sen adamlara Ukrayna krizinden şey yapıyorsun, işte bir takım yaptırımlar uyguluyorsun. Sonra diyorsun ki Rusya beni uzaya götür.
O da götürmem diyor.
Diyebilir, evet.
İşte o yüzden Amerika özel sektörün önünü açmakta çare buldu. Onlar da SpaceX iyi gidiyor.
Hı-hı. İyi gidiyor. 2016 yılında insanlı uçuş olacağı da tahmin ediyormuş Elon Musk.
Bakalım.
Yakın zamanda fareleri göndereceklermiş Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bu araçla. Yani bunun en önemli özelliği geri dönebilmesi ve yere düzgün bir şekilde inebilmesi. Yani paraşütsüz falan. Paraşütü gene var tabii, hani acil durumlar için de. Tekrar kullanılabilmesi.
Evet, bakalım.
Yine insanlardan önce fareler gidiyor.
Evet.
Bizden daha iyi.
Ondan sonra maymunlara falan gelir.
Evet. En ileride fareler. Yani hep ilk onlara gidiyor.
Evet. Google'da önemli değişiklik oldu. Logosu değişti.
Çok önemli bir değişiklik bu.
Logo değişti. Kimse şey yapamıyor. Göremiyor değişikliği. Gözü şaşı oluyor. Bir piksel. L harfinin galiba yeri Bir piksel yukarı mı?
L ve G mi?
L ve E galiba sonundaki. İki piksel, iki harfin yeri bir piksel yukarı mı ne kaydı? Çünkü düşükmüş o olması gereken, hani diğer harflerin tabanlarının oluşturduğu çizgiden. Bir piksel düşükmüş. Ama düzeltilmesi lazım tabii ki bence de. Hani ben onun düşük olduğunu ben fark etseydim ben de kafayı takardım.
Çünkü abi ben bir de, piksel yani, mümkün mü fark etmen? Kim ettiyse de saygı işte duyuyor.
Ya büyük olasılıkla onun o logoyu kullanarak bir sayfa düzeni falan hazırlayan bir grafiker, tasarım uzmanı falan fark etmiştir. Ya da o logoyu kesip biçip bir şeyler yapan
L harfi falan. Bir piksel aşağı, G harfi de ikinci G harfi de bir piksel sağa gelmiş.
Yani müthiş bir şey.
Yalnız arka arka oynatınca gözüküyor.
Gözüküyor.
Tabii ama oynatmazsan mümkün değil.
Gözüküyor. Evet. İşte bundan da bayağı sansasyon yarattılar.
Ama bunu yani çok güzel kullandılar. Evet. Yani biz buna kadar ince ayrıntı düşünüyoruz diye bayağı viral oldu bu haber.
Evet. Canon da boş durmuyor. O da buluta giriyor. Herkes buluta çıkıyor. Dropbox benzeri bir yapı peşindeler. Ama fotoğraflar için tahmin edeceğiniz üzere Irista adı da bu.
Şey gibi, Picasa gibi o zaman biraz.
Benziyor tabii ama bu herhalde şimdi mesela bu 10 GB bedava şey veriyor sana. Şu anda açık ve 10 GB kullanabiliyorsun. Tabii ki de paralı olacak. Ve daha fazlası için 50 GB alan isteyene işte ayda 4 euro, 5 euro gibi böyle şeyleri var, tarifeleri var. Bu şey olur herhalde ileride Canon'un makinelerine içinde uygulama gibi görürüz bunu. Bunu yoksa gidip de şimdi Dropbox'ı, Picasa'yı kullanan adam gidip bunu alır mı bilmiyorum.
Makineyi aldın mı account'u?
Account'u bedava verir.
Alan verir.
Mantıklı yani böyle bir şey yapmaları.
Her firmanın kendi bulutu olacak.
Evet.
En de sonunda da hacklenir. Şifre evet. Değiştirin.
Evet abi evde yaparız gene.
Resimler gitti.
Evet. Marcafoni yabancıya gitmiş bizden yine bir haber.
Biz de site ihraç etmeye başladık evet. Değil mi?
Bayağı var aslında.
Bu ilk satış hani, değil.
Değil.
Değil çok var. Daha önce satıldı büyük kısmı. Şimdi tamamı.
Tamamı da gitmiş evet.
Ama Marcafoni'nin hani şeyini incelemek lazım. Küçük yani çok 3 kişiyle başlıyorlar yanılmıyorsam.
Hepsi öyle değil
mi abi? Küçük bir parayla. Şimdi yemek milyon sepeti. Dolarlık bir firmaya oldu ve sattılar.
Gitti gidiyor. Hepsi öyle
Güney Afrikalı bir firmaya satmışlar.
Ya firmalar arıyor. Türkiye'den yatırım yapacak yerler arıyorlar. Doğru. Özellikle böyle yeni siteler falan.
Abi biz ben de 3 kişi başladık. Bak hala 3 kişiyiz.
Yatırım da
yok. O şey değil yani. Ölçü değil onu söyleyeyim.
Abi böyle satış işlerinde falan gelecek var. Biz yanlış kanaldan girdik. Evet. İşte, o yüzden. Evet.
Ya Marcafoni bu işi demek ki düzgün yapıyor. Çünkü biliyorsun bir ara bu siteler de deli gibi arttı. Ve kapanmalar başladı. Şu anda kapanma süreci de sürüyor.
Genelde ilk yapanlar alıyor götürüyor. Sonra ona bakıp ha biz de yapalım diyenlerden bir kısmı yapıyor bir kısmı yapamıyor.
Ya ben bu sitelerin çok fazla araştırmasını yapmış değilim ama Marcafoni'de bir tek detay bana çok ilginç gelmişti. Ve hani diğerlerinde bu yoksa Marcafoni'nin başarısını ben buna bile bağlarım. İade var.
Hı hı.
Hmm, tabii.
Sorgusuz sualsiz iade var. Ve
ama bu zaten kanuni zorunluluk aslında.
Ama adam bunun sistemini düzgün kurmuş. Bu sayede çünkü kıyafet alıyorsun, ayakkabı
tabii,
alıyorsun.
Tabii.
Yani üzerine uymama olayı var.
Tabii.
Ha şöyle bir boyutu var. Ben şey de gördüm. Merak ettiği için nasıl olsa iade ederim diye sipariş edenler gördüm. Ama demek ki adamın sistemi bunu da kompanse ediyor. Hani belli bir miktarda böyle garip
ediyordur, evet.
İnsan olacağını. Şey falan varmış çünkü bir kargocu bir arkadaş dert yanıyordu. Bir müşteri kapıda açıp hani mesela gömlek aldı. Hemen orada adama 2 dakika sen bekle. Şurada dur kardeş deyip orada bakıp hemen geri eline veriyormuş. Abi götür bunu geri diye. Hadi bu kadar hani suistimal eden de var ama olur bu her sistemde bu kadar olur. Toplamda ama adam başarılı ki tabii. Satmış.
Ya 2008'de korulup da 6 sene geçmeden hani 1000 liralardan milyon liralara gelmek
evet.
Bir firma için önemli bir şey.
Evet.
Önemli bir başarı.
Öyle. Ya bir de bu işin yapısı işte büyütüyorsun, besliyorsun, en sonunda da satıyorsun.
İşte zaten buna doğru olan o.
Evet. Bu yani normal.
Doğru olan o.
Ya yoksa zaten bunu alan firmalar da genelde bu yatırımcılar da biraz daha büyütüp başka birilerine
evet.
Satıyorlar
evet.
Aslında.
Evet.
Doğru.
Temelde bu işlem evet. Böyle yürüyor.
Yani internetten ya da teknolojiyle alakalı bir şeyden para kazanmanın yolu bu. Biz aslında bunu keşke o sunumda genç arkadaşlara da söyleseydik. Sakın sonuna kadar tutunmayın. Ya da o işten emekli olmayacaksınız. Buna hazır olun.
Ya zaten tutan bir işte senin kapına öyle cazip tekliflerle geliyorlar ki
işte satacaksın ama yani
veya en azından bir kısmını satacaksın çünkü o senin de avantajın oluyor. Şöyle satın alan adamlar profesyonel. Senin hem önünü açıyorlar, tanıdık çevre vesaire network açısından senden daha iyi oluyorlar.
Bir de kaynak geliyor.
Kaynak geliyor. Sıcak. İşi geliştirebiliyorsun. Para geliyor. Artı yönetim olarak da sana yardımcı oluyor. Evet. Mesela senin sonuçta bilmediğin şeyleri profesyonel yöneticiler oldukları için sana destekliyorlar.
Mark Kapan'ı özelinde konuşursak işte CEO'su Sinan Afra gidiyormuş ama yani bırakıyor. Mesela.
Bir de ama bu da %100'ü satılmış. Şey yani
zaten. Ama adam hani bazıları da diyor ya hani ekip de kalsın şartı oluyor.
Evet. Ya o şey oluyor anlaşmaya bağlı. Eleman diyor. Şey anlaşmaya bağlı. İki sene hedefleri tutturana kadar başında duracaksın. Yoksa anlaşma olmaz diyorlar zaten.
Bana bu şeyde hani adam gidiyor ama ben devam edeceğim diyor.
Tabii.
Ha bu işte bak bu iş modelinde en güzel adam. Şimdi hem Hamdi geldiğinden beri hep Toms Hardware konusu açılıyor. Toms Hardware'in orijinal Toms Hardware'in kurucusu Tom Pops'tır.
Thomas Pops.
Ha, adam bir hata yaptı. Zirvedeyken satmadı. Düştü. Çünkü benim bildiğim bu rakamlar yanlış olabilir ama oran olarak doğrudur. O yüzden hani çok rakamlara takılmayalım. Benim bildiğim zamanında 30 milyon dolarları falan kabul etmedi. 21 evine sattı değil mi? Ha ama yani peak'te zirvede satmayıp da %30 kayıpla satması başarısızlık kabul edilebilir. Ama bir yandan da şu çok hoşuma gidiyor. O adam artık yok. Bak hiçbir yerde görmüyorsun. Aldı parasını gitti. Çatır çatır yiyor. Hiç de böyle artık işte Intel anakart çıkarmış bilmem ne şey. Evde oynuyordur kendisi alıyordur merak etmeyin. Kendisi. Çok güzel. Yani benim gıpta ettiğim adam o. Adam aldı parasını çekti gitti. Hiç öyle ben bunun müdürü olarak başında kalacağım. Yazı işleri yönetmeni olacağım bilmem ne.
Yok yani hevesin varsa yap.
Tabii.
Kendin kişisel siteni gene aç. Engelleyen olmaz.
Tabii. Yani. Aldı parasını gitti. Ha sen dediğin gibi. Çekip gitmek o şekilde o kadar kesin düşünmek zorunda değilsin ama bu çocuğundan ayrılacaksın. Tabii. Hani benim çocuğum diye düşünürsen onunla birlikte
bizim Türkiye'deki hani konuyu biraz dağıttık ama hani girelim madem. Türkiye'deki işletmelerin en büyük şeyi kurumsallaşamama. Herkes kendi çocuğum gibi veya aile şirketinin işte benim babamın şirketi benim şirketim gibi düşünüyor.
Tabii.
Yurt dışında Amerika'da falan öyle değiller mesela. Belli bir büyüklüğe geldiği zaman hemen seni diyor ki halka açılacaksın, borsaya gireceksin.
Artık senin
onlar
değil.
Otomatikman seni şeye zorluyor, kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye zorluyor.
Tabii.
Bu da bir yanında verimlilik falan getiriyor tabii. Yani işte, ya Steve Jobs'u kendi şirketinden attılar. Düşünebiliyor musun?
Yani ya da işte
Amerika'da öyle şeyler
bugün
var.
Microsoft Bill Gates'in değil. Tamam evet. Bill Gates'in çok büyük oranda hissesi var, bilmem nesi var ama Bill Gates oraya gelip de burası benim firmam şöyle yapın böyle yapın
yani
diyemiyor.
Yani en fazla yönetim kurulunda işte sandalyen olur, ağırlığın olur, oy verirsin.
Hissesine göre oy gücü olur tabii. O kadar.
Senin karşında olursa herkes, işte Steve Jobs'u da öyle attılar
tabii,
zaten.
Tabii kendi firmasından çıkartıyorlar.
Yönetim kurulundaki hissesini alamazsın adamın elinden ama genel müdürlükten azledebilirsin. Tabii. Öyle oldular. Zamanında öyle olmuştu.
Şimdi bir satış haberi daha var. Hem de sözünü kestim ama enteresan.
Daha fazla uzatmıyorum zaten.
Kara Şimşek bir Türk'e satılmış zaten.
Evet bu bizim bildiğimiz şey değil mi? Knight Rider.
Evet ta kendisi.
Şey Pontiac Transam 82 model. 150 bin dolara iyi para ya.
Evet.
150 bin dolara satmışlar. Kim Türk diyorlar da kim abi alan?
İsim vermemiş. Ben sattım demiş.
Yalnız araba hasara vurmuş ya şeyin. Yani aktörün.
Ama bu arada tabii şey, bu arabadan bir tane yok biliyorsun. Hani öyle çekemiyorsun şey filmi, diziyi. O yüzden hani bu acaba kaçıncısı? Kaçıncısı? Enteresan. Çocukken seyrederdik ya.
Aha.
Ama hani çocukken seyrederdik. Onun tekrar altını çizmek lazım. Çocukken seyrederdik. Sonra bunu bir daha şey
verdi.
Oldu değil mi? Yenisi
doğru.
Çıktı. Kimsenin haberi şey olmadı.
Tutmadı. Çünkü o zaman öyle bir araba ilginçti de şimdi artık şimdi sokaktaki yok, araba o zamanın kitinden daha iyi.
Ya bir de şey var Murat şimdi burada o zaman işte sen çocuksun teknoloji 1980'ler böyle televizyonda tek kanal TRT'de öyle ağzın bir karış açıp seyrediyorsun filmlerle büyük yapım aslında pahalı yapım Hollywood yapım falan ama Ben şeyi görmüştüm mesela, bu arabanın yıllar sonra işte bir yerde bulunup da fotoğraflarını görmüştüm. O içerideki o kontrol paneli falan şey böyle köşedeki marangoza yaptırmışsın gibi bir şey. Işıklar var böyle işte, turbo murbo falan. Evet. Hani aslında gülüyorsun. Ha, şimdi gördüm mü gülüyorsun. Buna 150 bin lira yani veren arkadaşlar ne yapacak bilmiyorum.
Star Trek için falan da geçerli değil mi? Onların ilk versiyonlarında
tabii.
Komik şeyler vardı.
Evet, oyun dünyasına geçiyoruz. Steam sistemleri ve kontrolcüsü 2015'e kalmış. Gerçi her şey 2015'e kalmış. Bu haftayı böyle özetleyebiliriz.
Ya, sinema filmleri bile 2015'e ertelendi bazıları. Steam sistemleri ve kontrolcüsü, biz üzerine çalışmıştık bunların hatırlarsan. 2015'e kaldı. İyi oldu. Çünkü gördüğün gibi ne sistem ne de kontrolcü pek öyle yüz güldüren durumda değildi. Ama şey yalan olacak işte, sistem mi, hardware kısmı, şimdi bizim o denediğimiz Gigabyte'ın cihazı falan beğenmiştik. Onlar seneye yenilenmiş tabii olacak.
Öyle.
Belki de iyi olacak.
Yani.
Daha güçlenmiş olacak çünkü. Ama işte 2015'e kaldı.
Kinect'in ikinci versiyonu 15 Temmuz'da PC'ye çıkıyor, $199'luk etiketle.
Evet. Ya o biliyorsun geliştiricilere yine yönelik. Hani oyun yok PC'de henüz.
Evet. Xbox One kumandasına da Windows için sürücü çıktı. Artık Windows'ta kullanabiliyorsun.
Xbox One sahipleri
mutlu olurlar.
Mutlu olabilirler. Sürücüleri henüz Windows Update'de yok. Major Nelson var, Microsoft'un temsilcisi. Nicky o şeyi, o lakabı o. Onun sitesinde dosya olarak vermişler.
İyi. Watch Dogs çıktı. Bajit oynuyor herhalde. Biz haftaya çekeriz bunu.
Sonunda çıktı.
Evet. Enteresan PR çalışmaları oldu.
İlginç olmuş gerçekten.
Evet. Bir haber Avustralya'da bir haber ajansına bir çanta içinde kasa göndermişler. O kasadan da bir süre sonra böyle saat sesi tık tık tık çıkmaya başlayınca bomba vardı. Bomba var diye. Ya daha doğrusu
ofisi boşaltmışlar.
Bipleme başlamıştık değil de bipleme, düzenli bir bipleme başlayınca ofisi boşaltmışlar patlayacak diye. Meğer içinde Watch Dogs olan kasaymış. Şey, ne diyeyim, basın atraksiyonu imiş. Pek tabii şey, o iş merkezi için pek hoş bir şaka olmamış.
Şaka da değilmiş aslında, evet. İşin kötüsü.
Biliyorsun böyle daha başka işte geçmişte de olaylar, iyilik yapmaya çalışırken göz çıkardığı firmaların çok oldu. Bir Dead Island'da mı ne, kan şey içinde parçalanmış bir ceset şeyi, figürü göndermişler falan.
Abi oradaki falan. Şeyin dozunu iyi ayarlayacaksın, yoksa çok kötü sonuçlar olabiliyor.
Evet.
Kaş yapayım derken gözü çıkarıyorsun yani.
Ya işte şey düşüneceksin, nasıl söyleyeyim, global düşüneceksin. Bir ülkede bir şey yaparken başka ülkede o kötü karşılanabiliyor falan. Baksana 2009'da Muş'ta yollamışlar şeye, basına. Ama meğer postayla silah yollanması yasakmış.
Yani al işte başına yani, belayı.
Yasakmış, kanun dışıymış, sadece yasak da değil yani direkt. Kanun dışı bir şeymiş. Sonra da geri istemişler falan. Falan filan.
Geri istemişler. Suçu bir kere daha mı tekrarlamışlar? Postayla bir daha.
God of War için mi ne? Bir keçili meçili bir şeyler yapmışlardı Yunanistan'da mı ne, hatırlarsan o da skandal olmuştu.
Evet.
Watch Dogs'un bir de hani beklentileri karşılananlar ve karşılanmayanlar var.
Evet. Vallahi ben de kurdum. Oynuyorum. Bir defa şu hani Battlefield'da meşhur bir çökme vardı ya, egze hata veriyor, kapandı.
Evet.
Ben onu yaşıyorum çok yoğun bir şekilde. Hani sürücülerin falan da, Nvidia'nın o son çıkardığı yamalı sürücüler. Performans olarak fena değil ama hani en uç seviyesinde pek yani takılmasız oynatıyor diyemem. Orada da hani birazcık bir tık altında, en üstün bir altında oynamam gerekiyor.
Next Gen konsollarda da 1080p değil.
Evet. Ama işte bu oyun çok iyi olduğundan mı, yoksa optimizasyon eksikliğinden mi dersen, bana sanki evet, optimizasyon eksikliği gibi geldi.
Oyun konusundaki yorumları da Macit'e bırakalım. Çünkü orada da bayağı bir konuşulabilecek şey var.
Evet yani bakalım. Bu oyunun sorunu şu abi. Oyunu bitireyim öyle inceleyeyim demeye kalkarsan oyunu seneye incelersin.
İyi işte bol bol oynuyorsun. Güzel paranın karşılığı.
Tabii tabii o anlamda öyle. O anlamda öyle. GTA 5 ile biliyorsun karşılaştırılıyor. O da gereksiz bir karşılaştırma çünkü.
Ama kendileri GTA'ya
evet, sataştılar. Sen oyuncu olarak hiç takmayacaksın. Zaten aynı anda çıkmadılar. Ötekini oynadın bitirdin. Şimdi de bunu oyna. Gayet zevkli bir oyun.
Ben de oynayacağım.
Oyna tabii. Oyna.
Hiç ama şey incelemesine çıkmam.
Çıkma tabii sen.
Siz halledin onu. Biz o kadar halledin. Oynayamam çünkü ben daha 2 dakika oynarım en azından.
Evet.
Zaman yok ben Wolfenstein'i bitireceğim.
10 saat olarak bitirirsin. Wolfenstein'le birlikte de tozlu rafları döndürme çalışmalarımız, geri döndürme çalışmalarımız başlayacak.
Evet.
İnşallah hemen tabii. Yeni Battlefield oyunu Hardline duyuruldu. Bu sürprizdi.
Bu sürprizdi.
20 ve 21 Ekim'de geliyor. Yani öyle de seneye falan değil
2015'e
yani.
2015'e değil.
Dead Space serisinin geliştiricisi.
Evet.
Visceral Games. Geliştiriyor. Battlefield'ın teknolojisini kullanarak. Bu sefer birazcık Counter Strike tadında suçlulara karşı mücadele oyunu. Bu yani Battlefield'ın yenisi gibi düşünme. Bu bence işte yani ikiye ayrılıyor. Yani yeni bir şey. Paralel devam edecek.
Hı hı.
Hani bu Battlefield 5 değil. Bu başka bir oyun. Bu bence biraz daha light, biraz daha hafif bir oyun olacak.
Counter Strike
tadında
diyebiliriz. Hatta yani oyun bayağı ilerlemiş. Hani oyun içi videolar falan filanlar yayınlandı.
Ama normal yani 21
Ekim'de. 21 Ekim'de de geliyor.
O hazırdı.
Hazırmış demek ya. Ya bu biraz daha şey yani şeyde kasıyorlar ya Battlefield'da illa single player koyacağız falan filan. Sinematik sinema tadına. Bunda öyle şeyler olmayacak gözüküyor. Bu direkt damardan multiplayer gibi bir şey olacak benim gördüğüm kadarıyla.
Bir de galiba şey oluşmaya başladı ya. Şimdi birazdan bir haber daha yapacağız bu konuda. Ya belli türler oluştu. Her firma bu konuda şey o her firmanın o türde bir oyunu olacak gibi. Şimdi bunlar bu Counter-Strike. Biliyorsun Counter-Strike'dan yakın duran Crytek'in Warface'i var.
Hmm.
O da yine böyle hani suçlular şeyler gibi daha şehir ortamı falan. Şimdi bir de Battlefield Hardline geldi. Şimdi birazdan haberini yapacağız. Aynı şeyleri başka bir oyunda daha söyleyeceğim. Şimdi ziyan etmeyeyim.
Evet. Battlefield 3 bir süre bedava dağıtıldı. Sniper Elite
4-5 gün için bedava dağıtıldı. Evet. Bitti maalesef.
Ama şunu gördük. Orada bundan sonra bir anda hani insan şey der. Bu ilk seferi de değil. Daha önce de biliyorsun bedavaya kadar düşmüştü. Nerede? Yani, 3 dolar mıydı? Işte, öyle
Humble
bir şey.
Humble Bundle'da öyle.
Öyle. 5 dolar mı 3 dolar mı ödeyince veriyorlardı yanında.
Öyle bir şey.
Öyle hatırlıyorum. 5
dolara galiba evet. Kadar düşmüştü.
Hatta ben almıştım. Bir tane duruyor. Olduğu halde bir tane dursun demiştim. Ama bundan sonra hakikaten bizim şeyde artık anlıyoruz. Sosyalde bir akışta bir anda Battlefield 3 oynamaya başladı evet. İnsanlar birlikte. Demek ki hala potansiyel varmış. Yani o 5 dolara inmesi bile çoğu kişinin almasını sağlamamış. Bedava olunca da akmış bizimkiler. Bayağı girip oynuyorlar grup halinde.
Evet evet gruplaşıp oynuyorlar bayağı.
Sniper Elite V2 de bedava. O da güzel bir oyun. Kaçırmasınlar, oynasınlar bedava zaten.
O da, hala mı bedava? O da bitmişti. Biz yayına girdiğimizde bitmiş biter. Olacaktır ama şey enteresan işte arada böyle bedava güzel şeyler çıkmaya başladı.
Bak bu promosyon için abi.
Bu V2 da. Evet V3 çıkacak
mı? Evet.
Ve çok etkili oldu çünkü giriyorsun sayfasına V3
direkt. Ama çok mantıklı abi. Çok yenisi mantıklı. Çıkacak. Eskisini tabii. Oyna bak işte. Gör kaç daha yıl olmuş. Tabii.
Hani ya satılacak kadar.
Adamların yani. Elinde o satış grafiği var. Böyle dibine artık gelmiştir. Evet. Biz kaybedecek bir şey yoktur.
Evet.
The Order 1886 oyunu, o da merakla bekleniyordu, ertelendi 2015'e.
Evet, PS4'te bekliyorduk 2015'e. Daha büyük şok Batman tarafından geldi. Bu sene Batman oyunu yok. Evet. Arkham Knight 2015'e ertelendi. Bu önemli bir oyun çünkü biliyorsun Batman'i, şimdi Batman bu yeni dönem işte güzel insanlara keyif veren Batman oyunlarını bu Rocksteady başlattı.
Hmm.
Sonra tuttular Warner Bros'un şey stüdyosuna evet, mı ne evet. verdiler? Batman battı.
Battı.
Şimdi geri dönüyor şey yine Rocksteady'nin Batman'i.
Evet.
Ama ve 2015.
Şöyle teaser yaptılar. Bu sefer Batmobile çok ön planda.
Evet, araba kullanma var.
Öyle bir yenilik de gelecek.
Ama 2015'te gelecek.
2015'te gelecek. GameSpy gitti.
GameSpy kapanacak demiştik. Oldu artık. Kapandı. İşte bazı eski klasik oyunların multiplayer'ını etkiliyor bu. Fakat işte o zaman da söylemiştik ya, bazı güzel firmalar, sorumluluk sahibi firmalar kaç yıl önce sattıkları artık bitmiş gitmiş oyunlarını güncelliyorlar. Mesela işte Relic ve Sega arkasında Dawn of War serisini güncelleyecek. Multiplayer devam edecek.
Güzel.
Kaç yıllık oyun, özellikle Dawn of War 1 diyorum bak. 2'yi de yapacaklar. 1'ler. Stalker kaç yıllık oyun. Stalker'lar güncellenecek. Bunlar da Steam'in altyapısını kullanarak
güzel
multiplayer'e geçecekler.
Yani bir krize dönüşmesi engellendi
ya galiba. Ya burada güzel olan şey şu. Yani Stalker tamam kaç yıllık oyun ama firmanın ya biz onu satalı 10 sene oldu demeyip de bir güncelleme çıkartması çok hoş bir davranış. Çok. Daha geçen haftalarda da bir iki firmadan daha bahsetmiştik böyle. Oyununu güncelleyen. Böyle firmalar ne güzel.
Evet. Crytek'ten de yeni oyun Hunt anonsu geldi.
Yani işte Crytek'in yeni oyunu Hunt. Murat, bu demin söylediğim şey işte mesela. Şimdi bir de şey çıktı ya. Left 4 Dead ekolü. 4 karakter. Co-op. Bir işte macera. Borderlands de buna yakın. Left 4 Dead ile bence başladı. Ya da popüler oldu. Evolution mı? Evolve diye bir şey. Geçen haftalarda şey yaptık. Evolve diye bir şey bahsettik. Şimdi de işte Crytek'in oyunu. 4 karakter. Yani pek orijinal bir şey göremedim burada. Crytek'in Left 4 Dead'i gibi bir şey olmuş. İşte her firmanın galiba bir tane de böyle co-op oyun olacak portföyünde galiba.
Evet. Mortal Kombat X ya da 10 diyelim.
Duyuruldu.
Evet.
Ben bakmadım videosuna. Ben Mortal Kombat sevmem biliyorsun. Nasıl bir şey?
Ben hastasıyım abi. Benim en çok sevdiğim oyun Mortal Kombat. Vallahi grafikler güzel gözüküyor. Benim PC'de en son gördüğüm Mortal Kombat'ın yüzüne bakılacak bir hali yoktu. Hatta ben gittim şeyi aldım. Arcade diye bir paket çıkardılar bunlar. Klasik Mortal Kombat'lar.
Eski Mortal Kombat'ları da
işte. Hala en güzeli o bence. Valla bu da hiç fena gözükmüyor ama bakalım. Ben gözümle görmem lazım. Forza Horizon 2 duyuruldu. Bu da senin haberin Levent abi. Sen seviyorsun.
Şimdi Forza zaten işte Xbox'ta eksklusif, iyi giden bir seri. Forza Horizon herkesin görmesini isterim Xbox 360'da. Çünkü o kadar yaşlı bir donanım ancak bu kadar sıkılıp suyu çıkartılabilir. Hakikaten herhalde Xbox 360'ın uç noktası, grafik olarak uç noktası diyebilirim Forza Horizon için. İki duyuruldu. 360'a da çıkıyor. Xbox One'a da çıkıyor. Tabii işte One'da şov olacak. Güzel bir şey çünkü Forza serisi, Forza Motorsport daha çok işte pist yarışı. Biraz daha kısıtlı. Forza Horizon'da toprak yolda var. Gece de var. Hı-hı. Trafik de var. Daha eğlenceli açıkçası. İşte bu sefer Amerika'da Colorado'da mı ne geçiyordu Horizon? Bu Güney Avrupa'da geçecekmiş. Yani İtalya falan herhalde. Daha büyük bir alanda geçecekmiş. Xbox'çılar keyif alacaktır tahmin ediyorum.
Evet. Homefront da geri geliyor.
Evet. Homefront niye geri geliyor?
Yani başarılı bir oyun değildi.
Evet, Homefront. Biz Teknosoy'da ilk kurduğumuz günlerde çıkmıştı hatırlıyorum. Pekmiş. Yani bu oyun hiçbir... Çok büyük sansasyon yaratıldı biliyorsun. Reklamlar verildi, siteler giydirildi falan. Oyun hiç kimseyi memnun etmedi. Homefront'un geri gelmesi ilginç geldi bana.
Evet. Yeni bir mobil Hitman oyunu geliyor. Bu arada Hitman Go Android'e de çıktı.
iPhone'un ardından.
Evet.
iOS'un ardından. Nasıl bir şey?
Yani oynadım abi, ben aldım. Oynayamadık
çünkü iOS'ta.
Yani ilk bölümünü, birkaç tane bölüm var. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hani vurdulu kırdılı bir şey bekliyorsan öyle bir şey değil. Gayet böyle zeka, bulmaca gibi öyle söyleyeyim sana. Hitman'i hedefine doğru belirli bir patikalar var. Orada ilerletiyorsun. O patikaların önünde de engeller var. O engellerde guardlar. Onların bir kısmı sabit duruyor. Bir kısmı hareket ediyor. Onlardan kaçarak, bazen de öldürerek, ama öldürmekten kastım şu değil. Yani piyon gibi düşün bunları. Piyona atıyorsun tahta dışına. Hedefine gitmekten küçük
biraz
şeyler.
Biraz kutu oyunu gibi.
Kutu oyunu zaten. Öyle yapmış tamamen. Valla oynadım ben. Geçtim ama hani şu anda içinde daha devam etmek için bir istek yok, onu söyleyeyim.
Ya onun incelemesini bize hazırlarsın.
Evet, yaparız, görürüz.
Hitman Go'ydu. Bu yeni çıkan Hitman sniper'lık oyunu mobilde. Bu zaten onların hani bir sniper vardı. Oyunu vardı ya. Pre-order yapanlara mı ne Hitman Absolution'ı. Onun gibi bir şey yapmış.
Çok zevkliydi oyunu.
Zaten yanlış görmediysen bu tanıtım videosunda onun görüntüleri var gibi geldi bana. Yanlış, umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Yok. Öyle bir şey yapmışlar. Öyle bir şey yapmışlar.
Tarz olarak ama şey orası değil. Orası başka bir yer. Ama dediğin doğru abi. Tarz olarak birebir.
Evet.
GOG, Gold Games, kendi platformu Galaxy'yi duyurdu abi. Artık hani...
Onların da mı platformu?
Onların da şeyini artık kuracağız mecburen. Ama bir iddiaları var. Diyorlar ki hani laf atmıştı Steam'e. Diyor ki yani Steam'de bir oyun aldığın zaman o senin değil, hala Steam'in oyunu. İşte burada sizin olsun falan filan.
Şimdi GOG biliyorsun Good of Games diyor ki DRM'siz hani oyunları veriyoruz. İndirebiliyorsun diskine. Şimdi onu ondan caymamaları lazım. Yani tutup da şey derse benim platformuma bağlı kalacaksın dedi mi tadı kaçar. Ama bence işte kaçırtmayacaklardır. Çünkü o firma dikkatli giden bir firma. Dikkatli giden
ama abi ya ben şimdi de tam güzel de işte bir tane daha Uplay kuruyorsun, onu kuruyorsun yeter yani.
Şimdi biliyorsun haftaya E3 gerçekleşiyor. Evet. Bu oyun haberlerinin bu kadar çok olmasının nedeni E3. İşte bazı firmalar E3'ün kalabalığında yeteri kadar ilgi görmeyeceğini düşündüğü için sızdırıyor haberini bir hafta önceden. Bu yüzden bu kadar çok haber söyledik. Haftaya bombardıman yaşanacak. Microsoft'u, Sony'si.
Ne yapacağız bilmiyorum ama. Macit yok.
Electronic Arts'ı. Yani yok
oyun,
mu Macit?
Yani oyun editörümüz yok. Macit var da. Yine bize kalacak gibi geliyor.
Canlı yayın falan yapamayız. Bizim yok. Tempomuz biraz zor da işte galiba geçmiş senelerde yaptığımız gibi bir değerlendirme.
Yaparız artık. Dilimiz döndüğünce.
Birkaç gün geriden yaparız. Böyle.
Evet. Şimdi son olarak TeknoSeyir'de neler oluyor? 2 hafta ara verdik. Bu arada hani bir yandan sosyal ağ, bir yandan Plus. Plus hiç gündemde yok. İnsanlar merak ediyorlar.
Vaz mı geçildi diye.
Vaz mı geçildi, evet.
Ne diyorsun abi? Vazgeçmedik canım. Plus'ta yapılacak ödeme altyapılarını falan oluşturmaya çalışıyoruz.
Onlar bugün da... o konuda bir adım atıldı. Önümüzdeki haftada herhalde teknik adımları tamamlanmış olursa yakında. Bu Haziran'ı bitirmeden o iş başlar diye tahmin ediyorum.
İnşallah bir problem çıkmazsa o şekilde. Evet. Yani o zaten vazgeçilmek mümkün değil. Onu konuşmuştuk hani aynı tabii, şeyleri tabii. Tekrar söylemenin alemi yok.
Doğru.
Olmazsa olmaz bir hamle o yapılacak. Sadece zamanlaması önemliydi bizim için işte. Anlaşmaya çalışıyorduk bu ödeme altyapılarıyla vesaire. Onlarla işte biraz aşama kaydettik. Bakalım haftaya inşallah veya belki bir sonraki haftaya en geç bir şeyler görülecek.
Onun dışında mevcut yapımızda yapısal bir şeyler var mı haberler senden?
Yani var. Sürekli ufak tefek değişiklikler oluyor. Hani genel olarak oturdu. Versiyon yani tamamen bir tasarım değişikliği olmadı. Genel olarak oturdu. Bazı kullanıcılardan gelen işte mesela yorumlara resim ekleme özelliği yoktu, var. Artık ekleyebiliyorsunuz. Düzenleme yaptığınız zaman bir yazıda resimleri çıkarıp ekleyemiyordunuz veya işte incelemelerde başlık değiştirilemiyordu falan gibi böyle yapacağız dediğimiz, sıraya aldığımız şeylerden o da artık çıktı.
Zaten tam olarak hiçbir zaman bitmez ki.
Hiçbir zaman bitmeyecek muhtemelen. Şimdi mesela şu anda şeye uğraşıyorum. Özellikle bildirimler böyle 50 tane 100 tane birikiyor bir anda ardarda. Arda.
Evet.
Onu böyle derli toplu. Bir tane işte atıyorum Murat ve 11 kişi daha işte senin şu yazına yorum yaptığı şeklinde tek bir şeye indireceğiz. 13 tane bildirim yerine bir tane bildirim gelecek sana. O olması gereken bir şey. Şu anda ona uğraşıyorum ve bir yandan tabii işte ödeme altyapısı falan. Ona uğraşıyoruz. Ufak tefek hiçbir zaman bitmeyecek. Geliştirmeye devam edeceğiz. Zaten izleyicilerden gelen istekler doğrultusunda mantıklı bulursak onlar bize söylemeye devam etsinler. Tabii hani olursa. Düşünemedikleri bazı şeyler de olabiliyor bizim aklımızda olan, arka planda düşündüğümüz. Onun dışında hani ufak tefek sürekli oluyor.
Evet. Senden bir şey var mı? Yani tabii kapatıyoruz artık.
Murat, çok fazla bekleyen inceleme var. Bitirmeye çalışıyorum. Ama zaman alıyor. Çok telefon geldi. Özellikle.
Telefon geldi derken makine geldi. Seni aramıyorlar yani.
Hayır, yok. İncelenecek telefon geldi. Çok fazla. Bitirmeye çalışıyoruz. Tozlu raflar 2 tane çektik. Cepte. Ayda 2 tane yayınlamayı planlıyoruz. Bir aksaklık olmazsa. Ayda 2 tane yayınlamayı planlıyoruz. Güzel olacak herhalde.
Evet. Peki Evet abi.
Devam ediyoruz şeye, çalışmalara yani.
Evet. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.